Ya, iyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz.
İnşallah.
Öncelikli olarak iman hakikatleriyle başlayalım isterseniz. Çünkü iman hakikatleri gerçekten iman eden insanların imanını artmasına, iman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. O konudan da çok önemli. Sürekli yaşadığımız, gördüğümüz gün içinde belki hiç farkına varmadığımız iman hakikatleriyle de Erdem Hocam inşallah başlayalım.
İnşallah. Başlayalım hocam. Detaylara bakmamız çok önemli oluyor iman hakikatlerinde. Çünkü ne kadar detayına indikçe bir konunun o kadar daha kompleksleştiğini, daha mükemmelleştiğini ve tesadüfler sonucunda ulaşma ihtimalinden o kadar daha çok uzaklaştığını görüyoruz. Böyle bir ihtimal zaten sıfır ama detaylara indikçe, detayları gözlemledikçe bunu daha fazla görüyoruz inşallah. Akciğerlerimizden bahsedelim ve detaylı bir anlatım yapalım inşallah. İzleyenlerimizi de bilgilendirelim bu konuda. Akciğerlerimiz bildiğimiz gibi sağ ve sol kısımdan oluşuyor. Sağda 3, solda ise 2 lobdan oluşuyor. Ayrı ayrı bölüm bunlar. Göğüs ve karın boşluğunu bakın, şu diyafram ayırıyor. Yani göğüs kafesi kısmında, göğüs boşluğunda yer almış oluyor akciğerimiz dolayısıyla kalbimizle beraber. Hacmi değişebiliyor akciğerimizin. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani o an insanın ya da o an canlının diyeyim, hücrelerin ne kadar oksijene ihtiyacı varsa buna göre akciğer daha hızlı efor sarf edebiliyor, daha fazla hareket edebiliyor ve oksijeni kana daha fazla gönderebiliyor. İhtiyaç doğrultusunda bu durum artıyor. Ancak hiç durmuyor. Yani zamanla yavaşlıyor, zamanla hızlanıyor ihtiyaca göre ama hiçbir zaman durmuyor. Bu çok büyük bir mucize bir kere. Çünkü biz dünya üzerinde insanların ürettiği makinelere baktığımızda, mekanik sistemlere baktığımızda böyle bir kere üretilip daha sonra bir daha hiç bakım gerektirmeden yıllarca çalışan bir sistem göremiyoruz. Mutlaka bütün bu tarz mekanik aletlerin, parçaların bakıma ihtiyacı oluyor. Sürekli yenilenmesi gerekiyor, değişmesi gerekiyor. Ama akciğerimiz annenin karnında Allah'ın yaratmasıyla oluşuyor ve ömür boyunca çalışıyor hiç durmadan. Maşallah. Evet, incelemeye devam edelim. Şimdi akciğerimizin içinde bronşlar var. Bronşlar aynı bir ağaç dalı gibi düşünebiliriz bronşları. Yani bir bronş ilerliyor, uzuyor. Ondan ince ince başka bronşlar çıkıyor. O ince bronşlardan başka ince ince bronşlar çıkıyor. Bu şekilde ağaç dalı gibi bir yapı söz konusu. Bu bronşların da ucunda bu ince ince, öncelikle şunu belirtelim. Bu bronşlar saçlarımızdan daha ince bizim. O kadar incelmeye devam ediyor yani. Saçlarımızdan daha ince bir duruma gelinceye kadar incelmeye devam ediyor. Ve bu bronşların ucunda, hepsinin ucunda bittiği yerde alveoller var. Alveoller de bakın bir üzüm tanesi gibi düşünebiliriz. Biraz sonra görseli göstereceğiz inşallah. Alveollerle sonlanıyor ve sağlıklı bir insanın akciğerinde toplam 300 milyon alveol var. Bakın 300 milyon alveol maşallah. Biz bu alveolleri açsak bir düzlem haline getirsek 300 milyon alveolle ne kadar yapıyor? Bakın bir insanın akciğerinden bahsediyoruz. Bir tenis kortu büyüklüğüne eşdeğer. Bu alveollerin, bir akciğerdeki alveollerin açılmış bir düzey olarak düşünürsek bu kadar geniş. Ama ne kadar ufak bir yapıdan bahsediyorduk? İşte rakamın büyüklüğüyle maşallah bir tenis kortuna eşdeğer yüzey genişliğine sahip oluyor bu alveoller. Şimdi bu yüzey genişliğinin büyüklüğü çok önemli. Yani açtığımızda tenis kortu kadar oluyor diyoruz ya, bu çok önemli. Çünkü bu kadar fazla kanalla kan oksijenle karbondioksiti değiştirmiş oluyor. Şimdi bu işlem de alveollerde gerçekleşiyor. Alveollerin içinde kapil adı verilen kılcal damarlar bulunuyor. Bakın kapiller. Şurada hemen görselimizde gözüküyor. Evet, kapiller. Şimdi alveol ve kılcal damarların birbirlerine temas ettiği bölge, bu bölgede çok ince bir dokudan oluşuyor bu bölge. Ve dolayısıyla bu ince doku vesilesiyle de kanda gaz değişimi yapılabiliyor. Yani kanla hava arasında gaz değiş tokuşu yapılabiliyor. Bu ince doku vesilesiyle ve işte bu işlem, bu mucizevi işlem burada gerçekleşiyor. Maşallah. Evet. Alveolleri yakından incelemeye devam edelim. Biraz önce söylemiştik, bir üzüm üzüme benzetebiliriz alveollerin tomurcuk yapısını. İşte bu bölgede alveollerde kandaki karbondioksit çıkarılmış oluyor. Havadaki oksijen de kana alınmış oluyor. Bu değiş tokuş burada yapılıyor ve bakın toplu iğne ucundan daha küçük bir yerde yapılıyor bu. Şimdi bu toplu iğne ucundan daha küçük yeri inceleyelim daha detaylı alveolleri. Bakın tam resimde gördüğümüz gibi bir üzümü andırıyor adeta. Böyle ufak ufak 300 milyon tane alveol var dedik. Ve her nefes alışımızda işte bu alveoller genişleyip küçülüyor. Alveollerin iç yüzeyi de alveol sıvısıyla kaplı. Ve bu sıvıda bulunan su molekülleri yüzey gerilimi oluşturuyorlar. Evet, neden yüzey gerilimi oluşturuyor? Yüzey geriliminde sebebi şu, su moleküllerinin birbirlerini çekmeleri sonucunda oluşan bir kuvvet oluşmuş oluyor burada. Burada belirttiğimiz gibi bir sıvı var dedik. Ve alveol sıvısındaki bu su moleküllerinin oluşturacağı yüzey geriliminde alveolleri içeri doğru çekmesi gerekiyor. Dolayısıyla normalde her nefes alışta içeri çöken alveolleri tekrar açmak için hem büyük güç harcamamız hem de büyük acı çekmememiz gerekiyor. Bundan dolayı işte bir mucize olarak burada suyun çekim kuvveti oluştuğu için biz alveoller tekrar genişleyeceği zaman, boşalacağı zaman bir acı duymuyoruz bakın hiçbir şekilde. Evet, bu sorunun cevabını araştırıyor bilim adamları. Neden bu şekilde olduğunu. Yaptıkları araştırmalar sonucunda çok önemli bir yaratılış mucizesiyle karşılaşıyorlar. Bakın 300 milyon alveolün her birinin içine insana hizmet etmesi için birer görevli yerleştiriliyor. Bu görevliler ne? Bu görevlinin ismi tip 2 hücresi. Tip 2 hücreleri sürfaktan isimli son derece özel bir madde üretiyor ve bu maddeyi alveolün iç yüzeyine yayıyor. Bakın sürfaktan isimli bir madde yayıyor. Sürfaktan suyun yüzey gerilim kuvvetini düşürmek için özel olarak tasarlanmış bir moleküldür. Bu molekül sayesinde alveolün içine çökmesi engellenmiş olur. Bakın, burada insan hayatı için çok önemli olan alınmış tedbirleri görüyoruz. Yani çeşitli elemanlar var, çeşitli işlerde görevli, böyle nitelendirebiliriz. Ve bu elemanlar, bu görevliler tam onları gerektiği zaman, tam onlara ihtiyaç duyulduğu zaman devreye giriyorlar. Bakın hemen bu madde salgılanıyor ve alveolün içine çökmesi engelleniyor. İşte biz de böylece nefes alıp veriyoruz ve bu insan ömrünün sonuna kadar sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor maşallah.
Evet. Ama burada çalışan sistemde kullanılan şey ne? Oksijen molekülleri. Fakat havayı içimize aldığımızda yani burun veya ağız özellikle oksijeni filtre diye bir şey yapmıyor. İçine çektiği zaman içindeki bütün patojen bakteriler, toz, kir ve bütün atmosferdeki gazların hepsi geliyor. Şimdi solunumda çok güzel orada hemoglobin var. Hemoglobin özellikle oksijeni bağlamak için çok çok özel bir protein. Yani molekülü bağlayacak şekilde çok özel bir amino asit dizilimi var üzerinde. Ve o sayede kılcal damarlar arasında oksijen geçiyor sadece. Diğerleri geçemiyor mesela. Buradaki sistem hem anlattığın gibi Erdem Hocam müthiş bir iletim ve bunların hassas bir şekilde ayarlanmasının fizyolojisi, reaksiyonu ve aynı zamanda muazzam bir filtre var. Yani trilyonlarca partikülün içerisinden sen oksijeni seçiyorsun hep. Hep oksijeni seçiyorsun. Nereden anlıyorsun? Bunların bir kere göz yok, radar sistemi yok, herhangi bir belirteç yok. Ama kandaki hemoglobin molekülleri akciğerin yapısındaki 300 milyon tane fazla bronşiyon, fazla diyorum, 300 milyon tane alveolin ayrılmış olduğu o yüzeyde damar arasındaki dokudan difüzyon yoluyla geçebiliyor. Burada hem vücut hasta olmuyor, yani içeride bir sürü bakteri var, değil mi? Zararlı olan, hastalık yapacak olan birçok vücudumuzun birçok yerine zararlı bakteri de geliyor ve başka elementler de geliyor. Ama solunumda hep oksijen alınıyor. Bu çok çok acayip bir ayrıntı Ve anlattığın gibi çok detaylı sistemleri var.
Bir insanın ayırt edemeyeceği şey mesela gazla oksijeni biz normal sistemde ayırt edemeyiz. İkisinin arasında kimyasal reaksiyonunu ölçmemiz gerekiyor. Oysa akciğerde hiç böyle bir şey söz konusu değil. Direkt ne ihtiyacı varsa o kısmını alıyor. Çünkü onun DNA'sında var o moleküllerin. Hangi gazı kabul edip hangi gazı kabul etmeyeceği. Bu da bize bir kuralın olduğunu, bir düzenin olduğunu gösteriyor. Bu da tesadüflerin olmayacağını gösteriyor. Yani tesadüflerin bir düzen, bir kural oluşturamayacağını gösteriyor. Bu da ancak Allah'ın yaratmasıyla olabileceğini, hiçbir şekilde aksamadan, çünkü bir sistemin sürekli var oluyor olması ve bir sistemin sürekli olarak düzgün çalışıyor olması tesadüflerin değil de bir yaratıcının olduğunu gösteriyor zaten. Eğer öbür türlü olmuş olsaydı, bu sefer tesadüfler olmuş olsaydı eğer, bu sistemlerde hatalar olacaktı. İnsanlar hani oksijensizlikten, yani aldığı oksijeni kullanamamaktan dolayı ölen insanlar olacaktı. Çünkü oksijen yerine başka bir gazı kullanmış olacaktı. Ve bu şekilde de hayatı sonlanan insanların olması gerekiyordu. Ama hiçbir zaman böyle bir şey olmuyor. Çünkü insanların vücut sistemi hep bir sistem, bir düzen içinde. Hep oksijene duyarlı. Oksijeni alıyor ve diğer gazları, diğer kirleri koruyucu şekilde, sanki bir kalkanmış gibi onlara cephe alıp sadece gerekli olanları alıyor. Vücudun sadece akciğerde değil, bütün hücrelerde, bütün organlarda bu aynısı geçerli zaten. Bir koruyucusu var, bir kalkanı var ve gerekli olan maddeyi alıyor, gerekli olmayanı atıyor. Tıpkı anne karnındaki embriyonun olduğu gibi. Nasıl plasenta bebeği koruyorsa bir zırh gibi, ama gerekli besini içine alıyor aynı plasenta. Ama zararlı olacak bir şeyi, çocuğa zararlı olacak, embriyo zarar verecek bir şeyi katiyen içeri almıyor. Bir zırhlı kapı gibi düşünelim. O sistemde çalışıyor. Bu vücudumuzun bütün sistemlerinde var. Bu da bize işte Allah'ın yarattığını gösteriyor. Tesadüfler, çünkü bu kadar çok düzeni, bu kadar çok sistemi bir araya getiremezdi.
Evet, yani maşallah. Peki evrimciler ne diyor bu muazzam akciğerin oluşumuyla alakalı? Bakın şimdi onu izleyelim. Akciğerin, yani az önce Erdem'in anlattığı bütün o detayların oluşumunu açıklayacaklar.
Bunu ayarlamak. Sizin kanınızdaki hemoglobin molekülünün oksijene olan ilgisini ayarlayan bir takım basit kimyasallar var. Evet. Bunlardaki birkaç atomluk çok basit değişiklikler bile hemoglobinden oksijen moleküllerinin açığa çıkmasını sağlıyor. Evet. Bakın, basit bir mutasyonla istediğiniz damarın içinde gaz biriktirme özelliği kazanıyorsunuz. Bu bir.
Üç kelime söyleyeyim.
Bu işlevsel bir...
Damarın içinde gaz birikirse ne olur? Ölüm olur. Damarın içerisinde gaz, bir hava kabarcığı mesela kan alıp verilirken, eğer kalbe boş bir hava kabarcığı giderse ne olur? Ölüm olur.
Tabii.
Bu arkadaş diyor ki iyi bir şeymiş gibi hemoglobin molekülündeki tek bir mutasyonla hava biriktirme özelliği kazanıyorsunuz diyor. Sanki bir özellikmiş gibi. Halbuki bir facia. Ölüme giden, yani ölüyorsun orada. Yani biyolojik olarak canlının ölümü manasına geliyor. Dolayısıyla evrim açısından kötü bir şey bu. Ama özellikle sanki bir şeymiş gibi anlatıyor. Yani olumlu bir şeymiş gibi. Bak, devam edelim sonra.
Özelliktir. Çünkü balığın denizin içindeki konumunu ayarlamasına sebep olur.
Üç kelime.
Bundan sonraki aşama onun bir kese içine alınması için tek bir mutasyondur. Bundan sonraki aşama balığın kendi vücudunun içindeki bir keseyi akciğer olarak kullanması da tek bir mutasyondur.
%90 solungaç
çalışıyor. Bütün kademeleri binlerce defa gösteriyor.
%90.
Ama... Küldüm. Şimdi bakın, hemoglobin molekülünü gösteriyorum az önce Erdem'in anlattığı gibi. Burada son derece kompleks, yaklaşık 300 tane farklı amino asitin çok özel bir dizilimle dizilip 3 boyutlu şekilde, bu iplikçik olarak düşünelim. Burada karışık gibi görünüyor ama bu karışık değil. Son derece özel bir 3 boyutlu şekil bu. Bu hale getirilip Golgi aygıtında bu halde tutturuluyor. Yani bir iplikçik katlanarak bu hale getiriliyor. Arasındaki bağlar buna uygun şekilde yapılıp tam bu 3 boyutlu haline tutturuluyor bir kere. Bu çok özel bir molekül. Ve sadece kan hücrelerinde bulunan bir molekül. Ve buradaki şurada ayrıntısı çok görünmüyor olabilir ama burada da hem denen demiri bağlayan gruplar var. Ve demiri bağlayan bu gruplar oksijenin tutulmasına yarıyor. Yani bu hem grupları oksijeni bağlıyor, hem grupları demiri bağlıyor, pardon. Demir de oksijeni bağlıyor.
Bir de şöyle bir şey var. Yani bunun evrim, mesela o söylediğimiz sürecin evrimle uzaktan yakından alakası olamaz. Çünkü hemoglobin demiri kullanmadığı sürece hiçbir şekilde bir organa fayda sağlayamıyor. Bunu tutacak bir sistemin olması gerekiyor. Çünkü demirle hemoglobin birebir irtibata geçerse, birebir olarak etkileşime geçerse, Oksijen parçalanmaya, yanmaya neden oluyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki bu sistemin içinde var oluyor olması gerekiyor. Yani hemoglobinin sanki bir şeyi tutarmış gibi demiri tutması. Çünkü kendine değdirmemesi gerekiyor. Çünkü etkileşime geçtiği anda yok oluyor. O yüzden dolayı da bir şeyle kullanması lazım. Yani bir aracı kullanması lazım. Evet. O aracı da az önce senin söylediğin Onur Hocam. Oradaki o sistem olmasa demiri hiçbir şekilde kullanamayacak. Ama hemoglobinin görevi de zaten demir aracılığıyla oksijeni alışverişini yapması. Yani vücuttaki organlardaki oksijen alışverişini demir aracılığıyla yapıyor. Demir olmadan da oksijen alışverişi olmayacak. Bu da bu sistemlerin var olduğunu gösteriyor zaten. Yani sadece bu nokta bile evrimin olmadığını gösteriyor. Çünkü aşama aşama olmuş olsa o bölge olmayacaktı ve hiçbir şekilde oksijen alışverişi olmayacaktı. O zaman geçmiş çağdaki insanlar oksijen alışverişi yaşayarak yani alıp vererek yaşamış olmayacaklardı. Ama böyle bir şey de yok. Çünkü evrim aşama aşama, kademe kademe vücutta hiçbir sistemde yok. Her şey birden oluyor. Birden olması gerekiyor. Olmadığı sürece evet. Zaten doğadaki her şey buna karşı geliyor zaten baktığınız zaman. Çünkü birinin olması için bir başkasına ihtiyaç var. Bir başkasının olması için de bir başkasına ihtiyacı var. Bu şekilde birbirine bağlı zincir gibi. Yani bunlardan bir tanesi olmadığı takdirde halka açık kalır. O da hiçbir şekilde bu bağlantıyı, bu düzeni, bu kurguyu, bu güzelliği oluşturmaz zaten.
Yani tabiri caizse şöyle bir benzetme yapabiliriz. Enerji kesildiği an yaşam sona eriyor. Enerji ne? Allah'ın kudretine örnek olsun yani söyledim. Nasıl mesela buranın ısınması için sürekli bir cihazın çalışması gerekiyor. Güç kesilirse ne olur? Soğur burası. Yaşanılamaz boyuta gelebilir. Veya çeşitli birçok yaşamsal ortamın oluşması için sürekli enerji gerekiyor. Onun içinde sürekli hiç aksamadan çalışan bir sistem gerekiyor. Şimdi bizim akciğerimizde ve bütün canlıları Allah her an yaşamak için bazı fonksiyonlara muhtaç şekilde yaratıyor. Yani solunum yapmak zorunda canlı, yoksa ölüyor. Görmek için gözdeki bütün bu enzimler, proteinler, oradaki pigmentler ve retinanın yapısı sürekli çalışmak zorunda. Yoksa görüntüde muhakkak bozukluk oluyor, bir çarpıklık oluyor, çeşitli hastalıklar oluyor. Her zaman için, düzen için çalışan sistemin bütün parçalarının sürekli çalışıyor olması lazım. Ve solunum gibi son derece hassas mekanizmalarda ise çalışmadaki aksaklık ölüm getiriyor zaten. Burada anlatılan milyonlarca yılda bir mutasyon oldu, hava kabarcığı çıktı. Bir mutasyon oldu, onu da içine aldı. Bir mutasyon daha oldu. Böyle eskiden mandıra keşeler vardı. Şapkanın içinden pat diye böyle güvercin çıkardı böyle bir anda. Ya sanki hokus pokus diyor mutasyon, hop bir tane de akciğer çıktı. Ki akciğerin yapısı muazzam detaylı. Ve öyle bırak kendi kendine olmayı, kendin oturup laboratuvarda sıfırdan yapayım desen sadece şeklini yapamazsın. 300 milyon tane küçücük hava kanalının akciğer kadar şu an yani göğsümüz kaç santimetre küp hacmi? Yani çok küçük. Buraya tenis kortu kadar büyüklüğündeki bir çarşafın diyelim. Katlanarak katlanarak çok özel kanalcıklar halinde ama hiçbir tıkanıklık olmadan buraya yerleştirip değil mi? Solunum sisteminin devam edebilmesini sağlamak imkansız. Ne diyor? Tesadüfen oldu diyor. Mutasyonla oldu diyor. Bunlar diyor binlerce kez de ispatlandı diyor. Hiçbir doğruluk payı yok. Hiçbir bilimin hiçbir kapısından içeri girebilecek bir düşünce değil bu. Kesinlikle yanlış bir düşünce. Bakın şimdi akciğer ne kadar detaylı ve içerisinde ne kadar özenli yapılar var. Onu anlatan şimdi filmimizi izleyelim.
Akciğer. Akciğerler yüzlerce kola ayrılmış bronşlardan oluşuyor. Bronşların uçlarında her biri toplu iğne ucu büyüklüğündeki alveoller bulunur. Sağlıklı bir akciğerde toplam 300 milyon alveol vardır. Alveollerin yüzey alanlarının toplamı bir tenis kortu büyüklüğündedir.
Ve bir de buradan damar ağları geçiyor yani. Bakın görüyorsunuz. İçine dolar.
Alveollerin içi kılcal damarlar yani kapillerle örülüdür.
Buradaki damarlar da tabii çok önemli. 300 mesela akciğerlerimizi düşünelim. 300 milyonda biri büyüklüğünde alveol düşünelim. Şimdi damarlar da o kadar ince ve narin ve normalde dokuların arasındaki bu boyut, arasındaki mesafe de çok önemli alveol ile damarlar arasında. Eğer çok yakın olsa, az önce anlattığımız gibi oksijenin atmosferden alınan, ciğerimize giren farklı materyaller veya gazlar da kana karışabilir. Eğer o doku biraz daha kalın olsa, bu sefer esas hayati olan oksijen kana karışamayabilir.
Ki oraya kadar geliyor zararlı maddeler ama orada makrofajlar hemen onları imha ediyor.
İmha ediyor, evet. Maşallah. Yani vücudun savunma sisteminin özellikle en güçlü olduğu yerler,
evet.
Solunum sisteminin, değil mi? Yani havaya direkt, dış ortamla direkt bağlantılı olduğun yerler maşallah. Bırakalım daha sistemin ayrıntılarını, sadece bir yerdeki milimetrik, 2 milimetre çok büyük bir kalınlık orada. Milimetrenin binde biri boyutlarında orada boyutlar ölçülüyor. Bunlardaki bir değişiklik eşittir ölüm. Değişiklik eşittir ölümle sonuçlanıyor. Nerenin daha mutasyonu olacak da oradan hava kabarcığıyla falan akciğer oluşacak. Bunlar yani masallarda çocuklar bile güler buna. Bunu değil, daha böyle gerçekçi masallar bize anlatır mısın der çocuklar. O kadar gerçek dışı. Şimdi devam edelim.
Alveol ve kılcal damarın birbirlerine temas ettiği bölge çok ince bir dokudan oluşur.
İşte tam
böylece
burası.
Kan ve hava arasında gaz alışverişi yapılabilir.
Gaz dediğimiz özellikle oksijen burada başlıyor.
Kirli kanda bulunan karbondioksit ve havada bulunan oksijen işte burada yer değiştirir. Ve
şimdi burada bir de bir tabiat kanunu var Allah'ın yarattığı. Bu kanuna göre bu sistem işliyor. Bu da ne? Difüzyon. Difüzyon ne demek? Bir yerde çok olan molekül diğer tarafta azsa çoktan aza doğru eğilim gösteriyor. Tabii atomsal boyutta düşünecek olursak neyi ne tetikliyor bunu? Yani atom, oradaki atomların az olduğunu nereden biliyor mesela? Oksijen diyor ki kardeşim burada çok, biz çokuz diyor. Nüfus alıyor oradan. Sayıyor kaç kişi olduğunu. Karşı tarafa bakıyor, diyor ki onlar az diyor öbür tarafta. Ne yapmamız lazım? Hadi dengeleyelim o zaman diyor. Hep beraber dengeliyorlar. Bu 15 milyar yıllık kainatın Big Bang'te Allah'ın yarattığından beri var olan mesela çok önemli bir denge. Dengelemeye doğru gidiyor sistem her zaman için. Bununla ilgili de bu şu oksijen anlattıktan sonra yine evrimi kökünden çürüten bir kanun var. Le Chatelier prensibi. Le Chatelier prensibi. O da bununla alakalı. Onu da konuda almasın, sonra anlatırız inşallah. Şimdi devam edelim.
Kirli kan alveollerde temizlenir. Aldığınız her nefesin
ya bu her an oluyor mu? Sürekli karbondioksit akciğere gidiyor. Akciğerden de oksijen akciğerdeki kılcal damarlara gidip kalbe gidiyor ve bütün vücudun her tarafına dağılıyor. Bu sayede ne oluyor? Temizlenmiş oluyor.
Ve bu baloncukların görevlerini her an yerine getirmeleri Allah'ın benzersiz yaratma sanatının bir delilidir. Şimdi bir toplu iğne ucu kadar küçük olan alveolleri biraz daha yakından inceleyelim ve Allah'ın yaratma sanatının kusursuzluğuna...
Evet, onu da az önce Erdem Hocam anlatmıştı. Yüce Allah ayette şöyle buyuruyor inşallah. Yunus suresi 61. ayet, şeytandan Allah'a sığınırım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbininden uzaklık, yani sarklık kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Maşallah biz 21. yüzyılda ulaştığımız bu bilimsel delillere, değil mi? Bu bilimsel gerçeklere Allah her şeyiyle inşallah vakıf, yani zaten Allah yarattığını ve bütün her şeyin en ince ayrıntısına kadar bilgisinin onun katında zaten var olduğunu inşallah Allah, Yüce Allah bize bildiriyor.
İnşallah. Şimdi hocam biraz hemoglobinden bahsedelim. Sen de biraz önce bahsettin. Daha detaylı anlatalım. Akciğerde alveollerin içinde oksijen değişiyor dedik. Oradaki bekleyen araçlara biniyor. Bu araçların ismi ne? Al yuvarlar. Bakın resimde gördüğümüz al yuvar hücreleri hemen alveollerin orada oksijen karbondioksit değiş tokuşunun olduğu yerde al yuvarlar bekliyor bir araç gibi. Ve dolayısıyla oksijen al yuvarın içine girmiş oluyor. Al yuvarı tutunmuş oluyor. Al yuvarların içinde ne var? İşte hemoglobin proteini bulunuyor. Ne kadar peki? 250 milyon hemoglobin proteini var. Bir al yuvarın içinde bakın. Hemoglobin proteinin çizimi bu.
Ay maşallah.
Maşallah. 250 milyon çok inanılmaz bir rakam. Ve bir al yuvarın içinde bakın. Bu 250 milyon protein. Ve bu protein özel, oksijeni yakalamak için tasarlanmış özel bir protein. Bu proteinin de içinde, biraz önce Ender Hocam da belirtti, 4 tane demir atomu var. Bu 4 demir atomunun da vesilesiyle oksijeni adeta bir mıknatıs gibi yakalıyor kendisine. Bu şurada tabii çok mucizevi bir yapı daha var. Bu alyuvarla oksijen gerekli organlara, dokulara taşınmış oluyor. Bir mucize daha gerçekleşiyor burada. Bakın bu 4 demir atomu var dedik. Bu oksijeni mıknatıs gibi yakalıyor bu hemoglobin proteinleri. Ve ihtiyaç olunan yere geldiğinde de o etkiyi kaldırıp bırakıyor oksijeni. Maşallah. Şimdi burada da hemoglobinin 3 boyutlu dizilimini görüyoruz. Bakın aminoasitlerin 554 tane aminoasitten oluşuyor hemoglobin proteini. Ve bu aminoasitlerin bir araya gelmesi, yani öyle yan yana düz, böyle hani basit bir yapıda bir araya gelmiyor bu aminoasitler. Bakın resimde gördüğümüz gibi 3 boyutlu bir dizilişle bir araya geliyorlar. Ve sadece bu dizilmeyle oksijeni tutabiliyor hemoglobin proteini. Bakın birçok ihtimal var burada. 554 aminoasit bu şekli oluşturuyor. Burada birçok ihtimal var. Bir aminoasitin yeri farklı olsa buradaki şekil başka bir şey olacak. Ama ne olacak? Oksijeni o zaman tutamayacak.
Bu demir atomlarının proteini. Duruşu bile, orada içerideki o demir atomlarının duruşunun yeri bile çok muntazam olması lazım ki tutabilsin oksijeni. Yoksa direkt etkileşime girip oksijeni yakıyor. Yakıcı etkisiyle oksijen kayboluyor. O yüzden çok ince bir düzen var yani. Bu kadar 3 boyutlu görüntü içinde çok hassas, ince de bir düzen var.
Maşallah hocam. Dediğin gibi orada demir atomlarının da yeri tam olması gerektiği gibi. Bakın sadece hemoglobinin şekli değil tabii burada. Hemoglobinle birlikte çalışan alt sistemlerde de mükemmel bir tasarım görüyoruz. Ne bu alt sistemler? Hemoglobin ve oksijen dediğimiz gibi akciğerlerde bağlandıklarında güçlü bir bağ oluşturuyorlar. Ancak oksijene ihtiyaç duyulan dokuya ya da organa geldiklerinde bu bağ zayıflıyor. Bakın yine tam olması gerektiği yerde, tam olması ihtiyaç olan bir sistem burada devreye giriyor. Bu bağ zayıflıyor ve oksijen işte organa ya da dokuya bırakılmış oluyor. Maşallah. Şimdi burada güçlü bir bağ yapmasaydı eğer, şimdi bu sistemde birçok tabii olmazsa olmazlar görüyoruz. Yani şimdi evrimciler ne iddia ediyor? Tüm organlar, tüm canlı yapıları kademe kademe yavaş yavaş gelişti, oluştu diyorlar. Şimdi akciğeri ele aldık. Akciğeri düşündüğümüzde bakın bu kadar bilginin ardından ne geliyor aklımıza, ne görüyoruz? Bu sistem bir elemanın eksikliğiyle çalışmaz. Al yuvarlar olsa, oksijen havadan alınan oksijen alveollerin içine kadar gelse, al yuvarlar orada bekliyor olsa, ama hemoglobin proteinin şekli farklı olsa ya da 550 aminoasitten oluşmuş olsa ya da dizilimi farklı olsa çalışmıyor. Bu sistemlerin hiçbiri çalışmıyor. Ya bunların hepsinin bakın inanılmaz bir ihtimal ortaya çıkıyor. Hepsinin aynı anda tam bu şekilde olması gerekiyor. Bu ne demek? Üstün bir akıl bunu yapmış, yaratmış demek.
Bir tabii, anda yoktan var.
Evet, yani bizim anlayacağımız şekliyle aslında tasarlamış bir tasarım görüyoruz çünkü burada. Ama Allah'ın tasarıma ihtiyacı yok. Allah'ın ol demesiyle bu sistem oluveriyor. Ve sadece bu şekilde olur bu sistem. Başka bir ihtimal de yok. Onu görüyoruz inşallah. Bakın burada aynı zamanda tüm canlıları tabii Allah'ın yarattığının bir delili daha. O da şu. Şimdi akciğerimiz ne dedik? Hacmi genişleyip küçülebiliyor ihtiyaca göre. Bakın burada çok önemli bir durum söz konusu. Hava ile akciğerimizin uyumlu olması. Yani akciğerimizdeki kanalların, bu kanalların genişliğinin ve alveollerin bütün o tasarımı hava ile uyumlu. Çünkü havanın bir direnci var. Havanın bir basıncı var. Havaya ait bir sürü değer var. Bakın onlardan bahsedelim. Havanın basıncı 760 milimetre civadır. Mesela bu bir değer. Yoğunluğu deniz seviyesinde litre başına 1 gram civarındadır. Deniz yüzeyindeki akışkanlığı ise suyun 50 katı daha fazladır. Bakın sudan 50 kat daha fazla akışkan. Şimdi bu değerler çok önemli. Bu değerler akciğerimize tam uyumlu çünkü. Eğer bu değerler farklı olsaydı, mesela şöyle bir örnek verelim. Şırıngaya mesela su çekmeye çalışsak kolaydır değil mi? Ama şırıngaya, aynı şırıngaya bal çekmeye çalışalım. Çok zorlanırız. Çok zor çekilir içine. Çünkü orada bir direnç oluşur. Daha akışkanlığa bir kere.
Yoğun.
Daha fazla, yoğun. Daha yoğun dediğim gibi hocam. Şimdi bizim nefes almamız da böyle olabilirdi işte. Ama hayır. Allah'a şükür çok kolay bir hareketle, hiç acı çekmeden, hiç zorlanmadan her an nefes alıp veriyoruz.
Tabii, hiç ağrı hissetmiyoruz mesela nefes aldığımızda, öyle olmuş olsa. Zorlanma olsa mesela, her nefes aldığımızda göğüs kafesimizde bir ağrı, acı olurdu. Sürekli evet. Bir hani sızlama olurdu, bir ciğerlerde bir zorlanma hissederdik. Ama biz hiçbir şekilde nefes alıp verirken farkında bile değiliz. Gayet normal bir şekilde. Hani bu kadar anlatılan, şu anda başladığımızdan beri anlattığımız bütün sistem hep hareket halinde, hep gerçekleşiyor. Yani bir kere olmuyor bu. Her an oluyor, her saniye oluyor. Ama biz bunun farkında bile değiliz. Yani hemoglobin şu anda ben konuşurken de oksijeni bırakıp karbondioksit alıyor. Diğer sistemlerde, alveollerde hepsi de aynı sistemde çalışıyorlar. Sürekli çalışıyorlar. Biz bunun farkında dahi değiliz. Yani nasıl, nerede, şu anda nerede, hangi hücrede diye farkında bile değiliz. Bu tamamen Allah'ın zaten dilemesiyle, hücrelere vesile kılmasıyla onların hareketi halinde bu gerçekleşiyor. Biz de hiçbir şekilde ne etkileniyoruz ne de bizim kontrolümüz altında. Hiç kontrolümüz altında olmadan kendi sistemi halinde, kendi oluşturduğu bir düzen içinde bu sistemler hareket ediyorlar. Bu da işte Allah'ın bize sonsuz aklını, sonsuz gücünü, kudretini bir kez daha gösteriyor bu sistemlerin, çünkü hiçbir müdahaleye kalmaksızın, yani insana hiçbir şekilde bunun için bir görev verilmeksizin sistem kendi içimizde devam ediyor. Bu da Allah'ın sonsuz gücünü gösteriyor bize inşallah.
Maşallah.
Tabii. Şimdi peki Allah bize hatayı da gösteriyor. Hata dedim, hastalık halini de gösteriyor ve eğer bu sistemin herhangi bir yerinde bir hastalık olursa, yoluna gitmeyen düzenin, yani düzenli hali gibi değil de o halin dışındaki bir hali olduğu zaman hemen hastalık oluyor. O zaman anlıyoruz ki sistem ne kadar hassas bir temel üzerinde bina ediliyor. Mesela bu hemoglobin çok çok özel ve hassas bir molekül. Bunun bilgisi DNA'da var. DNA'da nereden oluyor bu? Üzerine nükleik asitler var, harfler. Onun bir ürünü. Yani yaklaşık ne yapar bu da? 1500 tane harfin bir ürünü. Şimdi bakın, eğer o hemoglobin molekülünü oluşturan DNA'daki o bilginin bir kısmında bir hata olursa, yani mutasyon olursa ne oluyor? Şimdi bakın hep beraber izleyelim. İnsanın normal sosyal hayatında gördüğünüz gibi hareketler yapıyor, değil mi? Sporla da uğraşıyor, dans da ediyor. Fakat eğer DNA'da, o az önce gösterdiğimiz bayan, bu hasta aynı mutasyon olduğu için onu gösterdik. Şimdi bakın burada timin, adenin timine dönüşüyor. Bir harf bu. 4 tane harf var DNA'da. 4 harfli bir alfabe. 3.2 milyar tane harf var DNA'mızda. Bir tanesi değişiyor sadece. Bir. Yani bu mesela her kitapta bir harfi değiştirsen bu kitapta çok böyle sadece o kelimenin belki anlamını etkiler ama hani belki çok anlamı değiştirmeyebilir. Ama DNA'da bu böyle değil. Şimdi bakın bir tane harf değiştiği zaman hemoglobinin az önce göstermiş olduğun 3 boyutlu şekli nasıl oluyor? Burada glutamik asit isimli amino asit valine dönüşüyor. Ve bunun dönüşümün sonucunda hemoglobinin doğal 3 boyutlu şeklinde glutamik asit yerine valin geliyor. Ve valin böyle bir çıkıntı oluşturuyor bakın. Bu 3 boyutlu şekli, az önce Erdem'in gösterdiği 3 boyutlu şekilde bakın valinin gelmesi sonucunda oradaki bu hemoglobin içerisindeki mikrofibriller, bu fibrillerin şekli orak haline alıyor. Ve bu orak haline aldığı zaman ne oluyor? Hücrenin şekli yuvarlaktan orak haline gelmiş oluyor. Ve bakın yol açtığı şey ne? Damarlarımızda normalde çok rahat seyahat edebilirken bu hücreler, bu sefer orak haline alınca daha küçük bir hücre konumuna gelmiş oluyor. Ve birçok damarın içerisinden mesela giderken böyle sağa sola takılarak tıkanıklık meydana getiriyor. Oradaki dokuların ölümüne vesaire birçok hastalığa neden oluyor. Ve şimdi normalde böyle sağlıklı insan bu tip hareketleri çok hızlı ve seri yapabilirken orak hücre anemi hastalığına sahip olan bir insan haftada 3 gün hastaneye gidiyor ve sık sık bunların kontrolünü yaptırıp normal yaşam faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyor. Bir harf değiştirdik. Bütün sistem ölüme doğru gitti. Birçok hasta da zaten erken yaşta vefat ediyor. Çünkü dokularında çok ciddi hasar meydana geliyor.
Tabii, oksijeni gerekli miktarda alamıyor. Evrimciler ne diyor mesela? Bunlar zaman içinde tesadüfen yavaş yavaş olmuştur diyor. Bu sistemde bir tane harfin değişikliğini gördük. Tesadüflerin harf değişiklikleri daha fazla olacak. Çünkü kombinasyon fazla. Harf 4 tane farklı harf var ama bunların sürekli dizilimine bakarsak çok fazla bir çeşit çıkacak. Bunun en ufak bir değişiklik de insanların hep büyük hastalıklara, büyük rahatsızlıklara ve ölümlerle sonuçlanması lazım. Ama çok hassas, hani çok en şey olmadığı sürece, işte farklı noktada olmadığı sürece insanlar bunu sağlıklı bir şekilde, her insanda normal şekilde, yani istisnalar ayrı tabii. Hani Allah'ın imtihanı gereği gösteriyor onları da bize öyle olduğu zamanları da. Ama tesadüflerin olmadığını biz burada zaten çok net olarak görüyoruz. Küçük değişiklikler bile nasıl sonuçlara neden oluyor diye.
Hocam 3.2 milyar harf var dedin değil mi bir DNA'da?
Evet.
Kaç DNA var insan vücudunda?
100 trilyon tane DNA var.
Evet. Her hücrede DNA var. Hı. Şimdi küçük bir hesap yaptım. Bir, yani 3.2 milyar harf 400 megabayt boyutunda, bilgisayar boyutlarında. Yani 2 DNA bir CD'ye sığmıyor. Öyle düşünelim. Bakın 2 DNA bir CD'ye sığmıyor.
Tabii bu normal, mesela bir Türk alfabesi kullanıldığında veya Latin alfabesi, neyse o alfabeyi kullandığında insan birimi olarak 3.2 milyar tane harften çıkan kelimelerin anlamlarının bilgisi iki tanesi bir CD'ye sığmıyor gibi. Ama normalde DNA'nın içerisinde pleyotropik denen bir etki var ve bir kelime, yani kombinasyon çok fazla DNA'nın içerisinde. 400 bin tane ayrı manası var DNA'nın. Yani şöyle, 400 bin tane ayrı hemoglobin gibi bilgi sahibi içerisinde barındırıyor. Ayrıca sayısı bilinmeyecek ve 400 binden fazla olan, sayısı bilinmeyen, daha doğrusu bin ileride bulunabilir, sayısı şu ana kadar bilinmeyen fakat 400 binden daha fazla o 400 bin tane bilgiyi kontrol eden ve onu sürekli komuta altında, denetleme altında tutan bir bilgiler kümesi daha var. Ondan dolayı bir bilim adamı hesaplama yapıyor. Bir kaşığa, çay kaşığına sığabilecek kadar DNA'nın toplam bilgi hanesini 100 trilyon CD olarak buluyor. Yani düz bir bilgi değil DNA'da. Dinamik derler ya böyle. Sürekli, yani duruma göre hangi bilginin nerede olduğunu alıp mix yapıp farklı bir bilgi de ortaya çıkartıyorsun. Farklı dediğim, yani onun kombinasyonu da zaten belli. Ama içerisinden sürekli birim yerden çok fazla bilgi çıkıyor. Mesela bir kitaptan, değil mi? Burada bir kitap var, bir bilgi çıkar. Bu kitaptan başka bilgi çıkamaz. Ama DNA'da bazı kurallar var kendi içerisinde. Özel olarak o da bu kendi kitabın içerisinde yazıyor. Mesela diyor ki 160. sayfada, mesela bu kitapta, 160. kitaptaki bilgiyle diyor, 219. sayfayı eğer bilgisini toplarsan diyor, bu iki bilgi bir araya getirirsen diyor harfleri, o zaman diyor bu 237. sayfanın diyor çalışması için gerekli koşul oluşturuyor diyor. Ha, 237. sayfadaki bilgiye ne zaman ihtiyaç duyarsın biliyor musun diyor. Onun da bilgisi diyor 273. sayfadaki koşullar geçerli olduğu zaman olur diyor. 273. sayfadaki koşullar da diye devam ediyor ayrıntı. İşte bu ayrıntıların birleşiminden insan DNA'sındaki muazzam komplekslik çıkıyor, evet, ortaya.
Maşallah.
Komplekslik muazzam boyutta. Ama bu neyi gösteriyor biliyor musun? Düzenin de muazzam boyutta olduğunu, denetlemenin de muazzam boyutta olduğunu, kontrolün de muazzam boyutta olduğunu gösteriyor. Bu kadar kompleks bir yapıda bir tane harf değiştirdik biz az önce. Hemen hasta, erken yaşta ölen, birçok hareketi yapamayan ve haftanın 4 günü, 3 günü hastaneye gitmek zorunda olan bir hastalığa dönüştü. Hem de genetik bir hastalık. Tedavisi de şu an yok. Yok yani. İleride bulunabilir. Kompleksliğin boyutları bizim mikroskopumuzun boyutlarıyla, yani bizim mikroskopumuzun boyutlarıyla biz kompleksliğin boyutunu görüyoruz. Daha geniş mikroskop olunca daha derine iniyoruz. Daha geniş mikroskopumuz olunca daha derine iniyoruz. Daha dibini göremedik. Yani muazzam üstü muazzam üstü muazzam, maşallah. Allah'ın yaratma sanatı, Allah'ın detay sanatı çok çok üstün ve insanın imanını yani kuvvetlendiren, hep Allah'ı zikretmesine vesile olan, sürekli insana coşturan, yani imanında böyle ateşlemeler yapan bir konu inşallah.
Maşallah.
Yani bilimin bize gösterdiği tablodan Böyle yorum yapmak gerekir inşallah.
Evet, biraz önce verdiğin örneği de yazılımla ilgilenenler çok daha iyi anlar. Çünkü bir yazılımda da her koşulu, her oluşabilecek durumla ilgili bir kod yazmanız gerekir. Eğer onu yazmazsanız ve o durum oluşursa yazılım çalışmaz, bozulur. Şimdi DNA'da biz onu görüyoruz. Bakın, insanın bir vücudunda oluşabilecek bir sürü ihtimal var. Oluşabilecek bir sürü senaryo var hayatı içinde. Ve o tüm koşullarla ilgili, işte belki nefessiz kalmasıyla ilgili, belki kondisyonun, eforunun çok artmasıyla ilgili devreye girecek şeyler. Ve bu tüm ihtimallerin biz DNA'da kodlu olduğunu görüyoruz. Maşallah.
Maşallah. Şimdi hemoglobinin oksijenin taşımasıyla ilgili ayrıntıları bahsettik. Hemoglobin sadece tek başına yapmıyor bu işi. DNA'daki bir 547 amino asitlik yaklaşık 1500-1600 tane nükleik asit harfin yan yana gelmesiyle oluşan bir molekül hemoglobin. Doğru. Oksijeni bağlamakta etken. Doğru. Ama ondaki oksijenin bağlanması, ondaki oksijenin bırakılması, ondaki oksijenin dokulara taşınması aşamasında da bu anlatmış olduğum 400 bin tane proteinden birçoğu görev yapıyor. Mesela bunlardan bir tanesini bakın göstereyim. Demir molekülüne ait olan. Demir molekülü oksijeni tuttuktan sonra globin molekülü, yani demir kendi içerisinde birçok proteinle, yani hemoglobin birçok proteinle işbirliği yapıyor taşınma esnasında. Bakın, demirin hücreler tarafının alımının kontrolü, yani hemoglobin oluşumunda demirin hücreler tarafından alımının kontrolü büyük ölçüde demir taşıyan molekül olan apotransferine aittir. Yani
içeride demiri de taşıyan bir molekül mü var yani?
Hemoglobinin sentezlenmesi için ham maddeyi taşıyan başka proteinler var. Yani hemoglobinin oluşum aşaması. Ki hemoglobin oksijeni taşıyacak. Yani o yapı oluşana kadar.
Maşallah.
Birçok protein burada görevli. Bir tanesi de apotransferin. Bakın, apotransferin kanda sadece demiri taşımakta kalmaz. Aynı zamanda hücre içine girerek bu molekülü gerekli bölgeye bırakır. Vücut demire doymuş duruma geldikten sonra karaciğer daha az miktarda apotransferin üretmektedir. Yani adı üzerinde transfer eden hemoglobinin sentezi için kullanılacak ham maddelerden en önemlisi olan demiri taşıyan bir protein bu. Peki demir neden bu kadar önemli? Normalde biz demirle oksijenin yan yana geldiğinde ne olur? Demir oksit. Demir oksit ne demektir? Pas. Pas insan vücudu için zehirlidir. Bunu geçen programda da anlatılmıştı. Vücut iki tane kendisi için aynı zamanda toksik madde etkisi de gösterebilecek iki maddeyi bir arada tutuyor. Demir ve oksijen. Ve nitekim demirin fazlalaşmasında vücutta Türkçesi paslanma diye de tarif edilen bir hastalığa yol açıyor. Bu geçen programda anlatılmıştı. Yani demirin oranı, oksijenin oranı, kısacası bu atomların, atom seviyesindeyiz şu an, atom seviyesinde. Eğer hatalar olursa miktarlarında, yani bir atom yerine iki atom olursa, atom seviyesindeyiz yani, olabilecek en küçük boyuttayız. Bir yerine iki atom olursa o zaman hastalık oluyor. Yine yaşam olmuyor. Çünkü solunum temel bir konu. Yine ölüm oluyor. Yine canlının sonu gelmiş oluyor. Dolayısıyla şu düzenden, şu harika sistemden kafayı nereye kaldırıp baksan orada yine yaşamın son bulduğunu görüyorsun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evrimciler sürekli yaratılmış olan bu harika sistemi ve Allah'ın yaratmaya her an devam ettiği ve her an denetlediği bu harika sistemi Allah'ın yaratması şeklinde değil de kendi hayal dünyalarınca ve zanlarınca sürekli farklı şekilde açıklamaya çalışmaları ne şekilde yaparlarsa yapsın sürekli yanlış. Sürekli hata. Yani kafa başka tarafa çevirmeyeceksin. Çünkü hep nereye baksan yanlışlık oluyor. Sadece Allah'ın yaratması gerçek. Ve Allah'ın yaratmasının detayı da zaten yani muazzam boyutta. Detayın daha şu an bilimsel olarak o kadar mercekler büyümedi bile. Sonunu göremedik. Evrimin olma ihtimali yok yani. Evrimin adı yok. Evrimin emaresi yok. Her yer Allah'ın yaratmasının detayları da. Her yer Allah'ın sonsuz kudretiyle ayakta duruyor. biz nereye baktığımızda atom seviyesinde konuşuyorum. Yani her zaman, her yerde öyle. Atom seviyesinde bile net gözlemleniyor ki ancak Allah'ın kudretiyle bu sistem ayakta duruyor. Sahibi o yani. Bir sahip var. Bütün bu gücün, sistemin, hepsinin, her yerin, her şeyin, her bilginin sahibi var. O da Allah. Sahipsiz değil, kontrolsüz değil ki olamıyor zaten. Düzensizlik, böyle bir konu yok. Her şeyin düzenini sağlayan, kontrolünü sağlayan olması gerekiyor. Onun da adı Allah inşallah. Yani inşallah. Allah bize böyle açık ve ayrıntılı biçimde bütün her yerden tecellilerini gösteriyor ki iman edelim, iman edelim, iman edelim. İnşallah.
İnşallah. O yüzden evrimciler bu gerçekler karşısında sürekli açıklama değiştiriyorlar şu sırada. İşte uzaydan, aslında uzaydan geldik ya da biz de aslında bir ara geçiş fosiliyiz diyenler var. Dün bir sitede denk geldim, yorum yazılan sitelerden birinde. Öyle demiş bir arkadaş. Hani öyle yarım yamalak canlı aramayın. Hani bu tam canlılar, gördüğümüz tam canlılar da ara geçiş aslında demişler. Sürekli böyle açıklama değiştiriyorlar. Zaten evrim teorisinin kendisine aykırı bir şey yani. Charles Darwin'e aykırı bir şey bu iddiada. Onun söylediğine aykırı yani. Öbür türlüsü zaten bu söyledikleri hepsinden daha saçma olmuş oluyor. Yani şu demek, sürüngen yumurtladı, yumurtadan kuş çıktı gibi bir şey böyle yani. Hiç yarım yamalak canlı aramayın. Kademeli geçiş yok. Birden dönüştü. Bir mutasyon oldu, başka tür. Bir mutasyon oldu, başka tür gibi. Böyle gittikçe iddiaları hem komikleşiyor hem de bilimden uzaklaşıyor.
Evet. Ne diyor Charles Darwin? Zaten teorim diyor, bir hipotez paçavrasıdır diyor.
Evet.
Ara geçiş fosillerinin olması gerekir. Neden bulamıyoruz diyor. Doğa diyor, benim istediklerimi yapmıyor. Şu an diyor canım çok sıkkın. Önümdeki neydi o, salyangozlar dışında başka bir şeyle uğraşmak istemiyorum diyor. Çocuk doğanın istediklerini yapmadığını düşündü.
Tavus kuşu beni hasta ediyor diyor.
Tavus kuşu beni hasta ediyor diyor. Ya hasta olacak, bozulacak bir durum yok. Bir de ya evrimi kabul ettirmeye çalışmak zaten çok büyük bir meşakkat isteyen bir şey. Ya Allah'ın varlığı çok açık, her yerde.
Aslında o daha zor.
Evet.
Birini daha zor. Evrim normalde hani mantıklı, şuurlu bir insana evrime ikna etmek daha zor. Çünkü mantık da, bilim de, bilimsel gerçekler de, kayıtlar da, fosil kayıtları da, her şey zaten bir evrimin olmadığını gösteriyor. Kaldı ki bir de evrimi insanlara anlatmak aslında daha zor. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi anlatmak çok daha zor. Çünkü hiçbir kanıt yok, hiçbir bilimsel açıklama yok, hiçbir dayanak yok, hiçbir tutunak yok. Ama insanlara varmış gibi anlatıyorsun. Ne diyorsun? Hani göster, ispatı var mı? Yok. Ama insanlar da inanıyorlar. Bir kısım insanlar için söylüyorum. Bu daha zor aslında baktığımız zaman. Çünkü bilim bize Allah'ın varlığını gösteriyor. Bilim bize tesadüflerin olmadığını gösteriyor. Çünkü her şeyin bir düzen içinde olduğunu gösteriyor. Her şeyin bir sistemli şekilde olduğunu gösteriyor. Bu da bize evrimin olmadığını gösteriyor zaten. Kaldı ki yani aklı şuuru yerinde olan bir insana evrime inanması da zaten hani artık çok komik boyutlarda olmuş oluyor. Çünkü hiçbir şey yok yani. Elde tutulur. Hani ne delil var? Yıllardır Darwin uğraştı bir şeyler bulayım diye. Bulamadı. En son mektuplarında her şeyi adam döktürdü, yazdı yani. Olmadığına dair. Zaten bir şey yok. Ortada olan bir şey yok. Kendi de kabul etti. Sadece buna yani inanan insanlar buradan devam etmek için, bu yoldan devam etmek için hani kendileri de inanmadığı saçmalıklara gidiyorlar. Adam diyor ki bir arabanın diyor parçalarını odaya koy. Bırak çık git diyor. Zaman içinde diyor araba olur mu diyor. Olur tabii, niye olmasın diyor mesela. Hani artık o şeye gelmiş, boyuta gelmiş. Hani hiç bilimsel değil, mantıksal tutarlılığı da yok zaten. Hiçbir şey yok. Kaldı ki evrime inanmak da yani bir aynı şekilde. Hani o insanın söylediğinden hiç fark yok. O zaman hani her inanıyorum diyen insan için sen bir odada arabanın kendi içinde oluşabileceğini düşünüyorsun desen birine. Saçmalama, öyle bir şey olur mu der yani. Yok çünkü öyle bir mantık yok. Öyle bir düzen yok, öyle bir sistem yok. Her şey Allah'ın var etmesi sonucunda, ya zaten en önemlisi yoktan var olmuş. Allah her şeyi yoktan var etmiş. Hiç yokken bir şey var olmuş. Evrimcilerin yapmaya çalıştıkları olan bir sisteme mutasyonu uğratıp DNA'sında değişiklikler yapmaya çalışıp bir başka türe çevirmeye çalışıyorlar. O da yine çeviremiyorlar. Yani olan bir şeyin üstünde zaten bir çalışma yapılıyor. Ya olmayan bir şeyin üstünden bir çalışma yok zaten. Olan bir canlının üstünde mutasyon uygulamasıyla canlının türü değiştirilmeye çalışıyor. Sadece canlının 5. ayağı çıkıyor, 4 ayağı varsa. 2. kafası çıkıyor bir kafası varken. Bu şekilde hani kopyası çıkıyor ama hiçbir şekilde kullanamadı. Hiçbir şekilde canlının hiçbir işine yaramayan, tamamen canlıya ters olacak, tamamen canlının hayatını tamamen engelleyecek ve canlının hayatını tamamen kısaltacak bir şeye neden oluyor. Bunun sonucunda da bize aslında kendileri gösteriyorlar mutasyonun olamayacağını, hiçbir şekilde müdahalenin olamayacağını. Direkt kendileri de yaptıkları deneylerde bize gösteriyorlar. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bu sırada da biz de reklam arasında Twitter'a bakıyorduk da onunla ilgili de bir tanıtımımızı yapalım isterseniz.
Evet.
www.twitter.com'dan A9 TV Sohbet'ten canlı olarak, hani online olarak bize yazabilirsiniz sorularınızı, görüşlerinizi. Biz de buradan canlı olarak paylaşırız. Hani her tür evrimci soruları da bekleriz. Hani tabii, onu düşünenlere cevap olarak. Çünkü en güzel cevapların olacağı yer, adres olarak A9 TV Sohbet'ten.
Evet.
Burada izleyen kardeşlerimizden de mailleri ya da yazıları alabiliriz.
Örnek verelim. Hamza Çakır kardeşimiz sık sık mesaj atıyor mesela, sağ olsun. Yayınları izlemeliyiz hocam demiş. Bazen soru da soruyor. Ona cevaplıyoruz. Allah razı olsun o kardeşimizden de. İnşallah. Diğer bütün izleyenlerimize de duyuralım inşallah. Buradan yazdığınız her şeyi iletişimle interaktif olarak buradan yapılabilir inşallah.
Her şey, yani herkes için geçerli. Bu dediğim gibi sadece hani olumlu yönde değil. Hani şey yönde, evrimci yönde düşüncesi olan, o yönde fikri olan insanlar da hani yazıp şey yapabilirler. İnşallah. Çünkü daha iyi olur hani paylaşımımızda, anlatımımızda.
Evet inşallah.
Daha güzel olur inşallah. İman hakikatleriyle de devam edelim inşallah.
İman hakikatleriyle devam edelim inşallah. Böbreklerden biraz da bahsedelim. Hı hı. Erdem hocam akciğeri çok detaylı olarak güzel bir şekilde anlattı. Sadece akciğer olarak değil, vücudumuzda daha kompleksi başka sistemler de var aynı şekilde. Evet. Biraz da böbreklerden bahsedersek inşallah. Sadece 10 santim büyüklüğünde bir makine icat etmek istediğimizi düşünelim mesela. Evet. Bunun için kan ve su ve diğer sıvıları tam olarak artabilecek bir sistem kurmaya çalışalım. Elbette ki böyle bir şey şu an sahip olunan teknolojiyle oldukça zor. Görüyoruz koskoca makineler var. Öncelikle arıtma işi için bir tesis gerekir. Yaklaşık 10 santimlik bir alan içinde bunu başarmak ise hem işletmenin gerçekleşmesi hem de sonuçlar açısından yeterli olmayabilir. Su veya diğer sıvıların temizlenmesi belki başarılabilir. Ama insan için gerekli olan temiz kanın sağlanması böylesine küçük bir cihazla henüz başarılamamıştır. Ancak dünyadaki insanların tümü aslında bu özel arıtma sisteminin mükemmel bir örneğine sahiptir. Her insana sahip olduğu böbrekler yaklaşık 10 santim büyüklüğünde 100 gram ağırlığındadır. Bedenimiz yaklaşık 1 milyondan fazla mikro arıtma tesisini bu 10 santim içinde barındırmaktadır. Bize hayat veren her şeyi taşıyan kan bu mikro arıtma tesislerinde sürekli olarak temizleniyor. Maşallah. Böbrekler dokularımızda bulunan sıvı miktarlarını ve bu sıvının yoğunluğunu bilir. Vücutta gerekli düzenlemeleri yapar ve Allah'ın dilemesiyle yaşamımızı sorunsuz devam ettirmemize vesile olurlar. Böbrekler görevini yapmadığında ise nasıl bir durum söz konusu oluyor? Herkes az çok bilir bunu. Dev makinelerle haftada birkaç kere gerçekleştirilen diyaliz işlemi. Yani yeni bir böbrek nakledinceye kadar hasta için son derece külfetli bir çözümdür bu da. Cihazın yetersiz kaldığı anda ise ölüm gerçekleşiyor. Bu mükemmel organ henüz taklit bile edilememişken evrimciler tarafından bunun tesadüflerle ortaya çıktığını öne sürülmesi elbette ki son derece mantıksız ve delilsiz bir iddia olmuş oluyor. Son derece küçük bir alana sığdırılan bu mükemmel sistem tesadüfen olamayacak kadar çok detaylı ve kusursuz bir şekilde yaratılmıştır Allah tarafından inşallah. Evet. Allah İbrahim suresinde insanlara verdiği nimetlerle ilgili şöyle buyurmakta. Şeytandan Allah'a sığınırım. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki İnsan pek zalimdir, pek nankördür. 34. ayette İbrahim suresinde Allah bildiriyor. Burada görüyoruz çok detaylı olarak. Mesela böbrek hastaları var hastanelerde. Koskoca bir oda dolusu makine var. Ve burada yaşamlarını, kanın temizlenmesini, su miktarının ayarlanışını yapıyor. Ama bizim böbreklerimiz sadece 10 santimlik bir açıda. Ve genelde insanlarda 2 tane oluyor. Bazı insanlarda 3 tane de olabiliyor. kim insan, çoğu ama her insanda iki tane genelde. Bu sistemi çok detaylı olarak Allah insan vücudunda yaratmış. Maşallah.
Maşallah.
Evet. Biz burada çok kısa bir bölümünü anlattık mesela bu böbreklerle ilgili. Aslında daha uzun bir şekilde de anlatabiliriz. Hatta hocamızın bununla ilgili de İnsan Mucizesi adlı kitabında gösterirsek izleyicilerimiz evet, daha detaylı şekilde bakabilirler, araştırabilirler. Bu kitapta çok detaylı şekilde her şey belirtiliyor inşallah.
harunyahya.org sitesinden ücretsiz okuyabilirler kitabı aynı zamanda.
İnsan Mucizesi. Evet. Mucize hakikaten. Maşallah. Yani yaşamın her kademesinin, yani her alanında olduğu gibi insan vücudu mucizelerle dolu. Mucize yani Allah'ın yaptığı ve bize gösterdiği delilleri işte. İman hakikatleri maşallah. Her kademesinde bu kitabın, her kademe değil de her bölümünde inşallah bayağı derin ve önemli iman hakikatlerini bulabilirler.
Ya, bu vücut sistemimizdeki zaten olaylar anlatmakla bitilecek gibi değil. Çünkü az önce mesela Önder Hocam dediği gibi böbrekteki bu sistemler, Erdem Hocam akciğerde anlattı. Bunların hepsi de aslında tek bir yerden, mesela tek bir yerin vesilesiyle tek bir yerden geçişle çıkışla gerçekleşiyor. Bu da beyindeki sinir hücrelerinin hareketiyle, yani beyindeki sinir hücreleri olmasa ne akciğerdeki hücreler gerekli yerlerde nasıl olması gerektiğini bilecek, ne böbrekteki görevini nasıl yapacağını tahmin edebilecek, ne de kalbin çalışması. Ya vücudumuzdaki bütün sistemlerin hepsinin beyindeki sinir hücrelerinin hareketi halinde, akımı halinde elektrik sinyali göndermesi sonucunda oluşuyor. 100 milyar tane sinir hücresi var ve bunların da takip ettiği tam 100 trilyon kanal var, yol var beynimizde. Yani beynimizden bahsediyoruz. 1 kilo 400 gram ağırlığında, yani bir suyun içinde yüzen bir öyle hafif jölemsi kıvamda, hani böyle çok ne çok sert ne çok yumuşak bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bunun içinde 100 trilyon tane kanaldan, sinyalden bahsediyoruz. Yani yoldan bahsediyoruz. Bu sinyaller olmasa, bu yollar olmasa hiçbir şekilde ne bir nesne biz mesela görmekten, algılamaktan, duymaktan bahsediyoruz. Normal olarak hani içimizdeki hareketleri zaten göremiyoruz, bilmiyoruz ama dışarıda gördüğümüz işte ne bileyim çiçek olsun, resim olsun, tablo olsun ya da başka bir şey olsun ya da duyduğumuz ses olsun ya da işte algıladığımız kişinin sesi olsun. Bunların hepsi beyindeki sinir hücrelerinin elektrik halinde, akım halinde iletilmesi sonucunda ulaşıyor. Bunlar da beynimizdeki özel bir sıvıyla mümkün oluyor. Yani enzimler var beynimizdeki bu hücrelerin içinde ve bu enzimdeki sıvılar vesilesiyle de beyindeki bu hareket çok rahat bir şekilde sağlanıyor. Eğer bu sistem olmuş olmasa hiçbir şekilde elektrik akımı gitmeyecek ve gerekli yerde de gerekli şey olmayacak. Şunu şöyle düşünelim. Mesela bir şeye bakacağız fakat baktığımız nesneyi göremeyecektik eğer bu elektrik akımları olmuş olmasaydı. Ya ben bu bardağa bakıyor olacaktım fakat bardağı göremeyecektim çünkü gerekli sinyaller gerekli yerlere ulaşmış olmayacaktı. Ya bu da bize evrimin olmadığını yine gösteriyor. Çünkü bu sistemlerin dediğimiz gibi sadece bu sıvı meydana gelmesi, enzimlerdeki bu sıvı olmasa hiçbir şekilde sinyal iletilemeyecek ve sinyal iletilemediği için de olay, işlem fiilen gerçekleşemeyecek. Yani baktığımız zaman baktığımız şeyi göremeyeceğiz. Duyduğumuz, yani ses duyamayacağız tabii ki. Yani duyduğumuzu da diyemiyorsun. Hani birisi konuştuğu zaman bunu duyamayacaksın ya da bir şey olduğu zaman bunu algılayamayacaksın. Çünkü bu buradaki sinir hücrelerindeki sıvılar yok. Bunun yokluğunda da sonuç bu oluyor. Demek ki evrimin olmadığını gösteriyor. Bunların, bu sıvının da birden olması gerekiyor. Yani nasıl beyin hücresi varsa, 100 milyar beyin hücresi, 100 trilyon kanal varsa, bağlantı yolu varsa, aynı şekilde bu sıvının da, enzimlerin de olması gerekiyor. Beyin sinyallerinin de olması gerekiyor iletebilmesi için. Bunların hepsinin bir anda olması gerekiyor. Yani kademe kademe olması, aşama aşama olması gibi bir durum kesinlikle yok. Çünkü onun olması demek, yavaş yavaş oluyor olması demek, hiçbir şekilde bunların olmaması anlamına geliyor. Oysa bizim ilk var olduğumuz günden beri, insanın ilk var olduğu günden beri beyindeki bu sistemler hep aynı şekilde hiç değişmeden günümüze kadar da aynı şekilde devam ediyor. Günümüzden sonra da bu böyle olacak. Bu da işte bize olağanüstü bir şekilde baktığımız zaman da bu olağanüstü özellikler bize bir yaratıcının olduğunu, bunların hepsini düzenleyenin olduğunu gösteriyor. Yani bizim görmemizi, algılamamızı, işitmemizi, tatmamızı, koku almamızı, bütün duyularımızı sağlayanın Allah olduğunu gösteriyor. Bu sistemler olmasaydı biz hiçbir şekilde bu bahsettiğimiz duyu diye bir sistemden kesinlikle bahsedemeyecektik. Bunların vesilesi sayesinde de biz bunları çok net bir şekilde hem yaşıyoruz hem görüyoruz hem de hiç aksama olmadan hissedebiliyoruz. Yani bir yerden bir koku aldığımız zaman kokuyu almak için kendimizi zorlamıyoruz. Zaten direkt koku duyu hücrelerinin hareketiyle, beynin sinyal göndermesiyle direkt bizim hissetmemize, algılamamıza neden oluyor. Bunlara hiçbir biz kendimiz ekstra çaba harcamadan vücut sistemimiz kendi içinde bu sistemi zaten düzenli bir şekilde var etmiş Allah. Ve bu şekilde de biz bunları çok net olarak algılıyoruz. Allah da zaten bize söylüyor. Bütün yani Allah'ın verdiği nimetleri bize genelleme yaparak da bitiremezsiniz diyor. Gerçekten de o kadar ince bağlantılar, o kadar ince hassas noktalar beynimizde var. Ve böyle çok ince bağlantılar yani hani gözle görülemeyecek akımlardan bahsediyoruz, bağlantılardan bahsediyoruz. Ya beyin gibi dediğimiz bir alanda 100 trilyon tane bağlantı noktasından bahsediyoruz yani. İmkansız gibi gözüken bir şeyden bahsediyoruz. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olabilecek bir şey. Ve Allah'ın sonsuz aklıyla, sonsuz ilmiyle bizlere vermiş olduğu bir şey. Allah Lokman suresinde de 10. ve 11. ayetlerde şöyle buyurmuştur. Şeytan anadan sanırım. O gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır. Bunu görmektesiniz. Arzda sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı. Ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. Biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Şu halde onun dışında olanların yarattıklarını bana gösterin. Hayır, zulmedenler açıkça bir sapıklık içindedirler. Burada Allah çok güzel belirtiyor. Hatta burada ayette bir Kur'an mucizesi daha var. Allah birçok Kur'an mucizesi var. Bir tanesi Allah suyu gökten indirdiğini söylüyor. Yani yağmurlardan hareketlerle bu şekilde suyun var olduğunu. Bir başka Kur'an mucizesi de her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik diyor. Bitkilerin çiftlerinin evet. olduğunu Allah Kur'an'da bize bildiriyor 1400 sene önce. Günümüze kadar yani bundan 20-30 yıl önceye kadar çiçeklerin, bitkilerin tek tür olduğu zannediliyordu. Çiftinin olduğu zannedilmiyordu. Oysa teknoloji geliştiği zaman yeni bulunan bir şey bu da. Bitkilerin çiftinin olduğu yani dişisinin ve erkeğinin olduğu ortaya çıktı. Oysa Allah bize 1400 sene önce bunu Kur'an'da bildiriyor. Bitkileri bir çift kıldığını. Bu da bize Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu zaten bir kez daha gösteriyor. Bu yüzden de Kur'an mucizeleri bu açıdan da çok önemli oluyor. Kur'an'ın çünkü bilimin de Kur'an'ı içinde olduğu ve Kur'an'ın bilimsel gerçeklerle de gerçeklerinin 1400 sene önce bize Allah tarafından bildirdiği, günümüzde de bilimin gelişmesiyle de biz bunlara daha çok şahit olup daha çok görüyoruz. Her geçen gün yeni bir Kur'an mucizesi ortaya çıkıyor. Yeni bir Kur'an mucizesi görüyoruz biliminde gelişmesiyle. 1400 sene önce bize bunların bildiriyor olması da bize Allah'ın sözü olduğunu zaten çok net olarak Kur'an'da Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor inşallah.
Evet inşallah. Şimdi beyindeki bağlantılardan bahsettin hocam. Biz tabii bunu kıyaslayabileceğimiz sistemler ne dünya üzerinde? Bilgisayar ve internettir. Bununla ilgili bilim adamların çok önemli yaptığı bakın açıklamalar var kıyaslama manasında. Onları aktaralım. Rodolfo Linas isimli bilim adamı mesela New York Üniversitesi Tıp Fakültesinden sinir bilimci. Şöyle söylüyor. Bizi biz yapan, mesajları yeterli hızda taşıyan tek şey elektriktir. Düşüncelerimiz, yürüyebilmemiz, görmemiz, rüya görmemiz, tüm bunlar temel olarak elektrik sinyalleri tarafından yönlendirilip organize edilmektedir. Bunlar bir bilgisayarda meydana gelenlerle benzerlik göstermektedir. Fakat çok daha mükemmel ve komplekstir diyor. Ve diğer bir bilim adamı da John Horgan şöyle söylüyor. İnternet gibi bir sistem bile beyinle karşılaştırıldığında kıyas edilmeyecek derecede önemsiz ve cüzidir. Evet maşallah bunu detaylı araştırmalar yaptıktan sonra bilim adamları işte bu şekilde ifade ediyorlar.
Çok şuradan anlıyoruz zaten önemsiz olduğunu. Mesela bilgisayarda bir şeyi açtığımız zaman da bir ne kadar hızlı bir bilgisayar olursa olsun sayfa anında açılmıyor, görüntü anında gelmiyor. Yani bir siteyi yazdığımız zaman da tıkladığımız zaman da en az birkaç saniye gerekiyor sitenin gelmesi için. Yani bir süre beklemek durumundayız. Ama bizim beynimizde olan sinir hücreleri, sinir oradaki bağlantılar, oradaki sıvıların hareketi, enzimlerin hareketi ve nöron hücrelerinin hareketi saniyenin binde biri gibi kısa bir sürede gerçekleşiyor. Evet. Yani çok hızlı bir zaten ilerleyiş var. Normalde bizim bilgisayar dediğimiz sistemler ya da diğer buna benzer sistemlerde bu hız mümkün değil. Ama beynimizdeki sistemde bu anında. Yani biz şu var zaten, şunu bile görebiliyoruz. Bir yere biz baktığımız an görüntü direkt geliyor. Yani birkaç saniyeyle değil. Baktığımız noktaya kafamızı çevirdiğimiz anda görüntü direkt netleşiyor. Biz çünkü o zamanın ne kadar geçtiğinin farkına bile varmıyoruz. Çünkü saniyenin çok küçük bir zamanda birinde bu olay gerçekleşiyor. Yani bu da bize bu sistemin ne kadar daha mükemmel, ne kadar daha kompleks bir sistem olduğunu zaten gösteriyor. Yani beyinle hiçbir sistemin karşılaştırılması, mukayese edilmesi mümkün dahi değil.
Evet, evet. Bir daha iyi anlamamız için rakamın büyüklüğünü bir örnek verelim. Bakın, vücudumuzdaki sinir hücrelerinin birbirlerine temas ettikleri noktaların sayısı 100 trilyon civarında. 100 trilyon nasıl bir rakam peki? Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısını biz ağaçla kapladığımızda yapraklarının sayısı yaklaşık 100 trilyon yapıyor.
Yaprakların.
Çok maşallah. Çok büyükmüş, evet.
Çok büyük bir rakam ve aynı zamanda 100 trilyon ne? Vücudumuzdaki hücre sayısı.
Ya 100 trilyon bağlantı noktası var. Evet. 100 trilyon bağlantı noktasına her saniye, yani vücutta her bir saniyede 100 trilyon bağlantı noktasına 100 trilyon tane haber ulaşıyor. Yani evet. Bir tane iki tane değil. 100 trilyona da her saniye 100 trilyon hücre ulaşıyor. Her saniye 100 trilyon hücre ulaşıyor. Ya bu zaten bir tanesinde, yani bir saniyelik gecikme olsa zaten hücre gerekli haberi alamayacak. Haberi alamadığı gibi bu sefer diğer organları etkileyecek. Sadece beyinle alakalı olanları değil. Diğer vücut sistemlerini etkileyecek. Bu da zaten ne kadar kompleks ve ne kadar aslında önemli bir nokta olduğunu gösteriyor. 100 trilyon hücreye hem ulaşacaksın, 100 trilyon bağlantı noktasına, hem de saniyede her saniye ulaşacaksın. Hiç aksatmadan ulaşacaksın. Bunlar zaten çok kompleks, çok büyük sistemler baktığımızda.
Evet, bir istatistik daha verelim hocam. Yetişkin bir insanın beyninde bulunan sinir hücrelerinin uzunluğu 160 bin kilometreden fazla.
Maşallah.
160 bin kilometre nasıl bir
rakam
uzunluk? Bu hat bakın Ankara-İstanbul arasını 355 defa gidecek şekilde bir uzunluk. 160 bin kilometre. Aynı zamanda dünyanın çevresinde 4
kere turlamasını
dönüyor. Bakın İstanbul-Ankara arası, ama yani herkes daha fazla kafasında düşünebilir, daha net düşünebilir. İstanbul-Ankara arasını 355 defa. Maşallah. Bir insanın beyninde işte bu kadarcık bir alanda.
Zaten Allah gözlerin, evet, kulakların, gözlerin görmediğini, kulakların duymadığını zaten söylüyor inşallah. Çünkü bunu net rüyamızda da anlayabiliyoruz bizler. Rüyalarımızda tamamen beynimizdeki gelen elektrik sinyalleriyle görüntü oluyor tamamıyla. Her şeyi çok net, gerçekçi görüyoruz. Bütün renkleriyle, bütün ayrımıyla görebiliyoruz. Aynı şekilde duyabiliyoruz da, konuşabiliyoruz da. Demek ki bunların hepsini gösteren kişi Allah, beynine gönderdiği elektrik sinyalleriyle. Mesela normal hayatımızda da koku, aslında koku diye bir şey yok. O sadece bir elektrik sinyali olarak geliyor ve biz onu kokulara ayırabiliyoruz. Gül kokusu diyoruz veya başka bir herhangi bir koku diyoruz. Bu bize elektrik sinyalleriyle beynimizin ayrıştırdığı bir şey aslında. İnşallah.
Evet, inşallah.
Bir istatistik de ben vereyim o zaman. 40 DNA'daki iplikçiğin boyu yaklaşık 1,5 metre. 1,5-2 metre diye söyleniyor. Bu katlanarak ve kalınlığı da, bir iplikçiğin kalınlığını da söyleyelim, milimetrenin 10 milyonda 1 boyutunda kalınlığı. Milimetrenin 10 milyonda 2'si kalınlığında bir iplikçik. Yani 10 milyona böleceğiz 1 milimetreyi, onu 2 ile çarpacağız. 10 milyonda 2'si büyüklüğünde çok küçük, ince bir iplikçik. Yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğunda. Bu katlanarak 46 tane parçaya paketlenerek 46 kromozom oluşuyor. Bu kromozomlar da bizim vücudumuzda her hücremizin, değil mi, nükleosun içerisinde bulunuyor. Ve istenilen bilgiye başvurulduğunda gidip oradan çekilip alınıyor. Bu katlamanın istatistiğini yapacak, yani benzetmesini yapıyorlar. 40 kilometre uzunluğundaki bir ipin, bugün 40 kilometre uzunluğundaki bir ipin bir tenis topu büyüklüğüne katlanması şeklinde, kısaltılması şeklinde benzetiyorlar. Yani yalnız bu şöyle, öyle süper böyle katlayıp bir daha kullanılamayacak kadar sıkıştırmak halinde değil, tam aksine sürekli kullanılan, katlanmasına rağmen sürekli saniyede binlerce kez açılıp kullanılan, sürekli kullanılamıyor. Açılıp kullan kapat, aç kullan kapat şeklinde sürekli bir işlemin olduğu bir yer aynı zamanda hücrenin merkezi. Bu anlamda da DNA'nın olduğu yerde muazzam sistemler var. Şimdi Twitter'dan birkaç tane mesaj göndermiş kardeşlerimiz. Hemen cevap vermişler. Onu aktarmak istiyorum. Şimdi oraya aktarayım biraz sonra ama nasıl okuyacağız? Dur bakayım. Evet, Ali Kaya kardeşimiz demiş, hayırlı yayınlar. Umut Brasco kardeşimiz demiş, sizin videolarınızı YouTube'a yükleyebilir miyim demiş. Tabii yükleyebilirsiniz. Ve diğer kardeşlerimiz de selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diye söylemişler. Yani uzaylarla ilgili tabii soru soranlar da var ama şimdi onları cevaplamayayım gibi sorular da gelmiş. Sağ olsunlar, görüşlerini iletmişler bize maşallah. Şimdi maşallah. Bütün bu gelişmelerin olduğu bir çağda, yani bütün bilimsel gelişmeler böyle hani mısır patlatılır ya böyle bir yerde. Övela bir ısısını alır mısır. Aldıktan sonra bir patlamaya başladı. Sürekli ardarda patlar.
Ardı kesin.
Evet. Maşallah. Şimdi bu dönemde de bilimsel gelişmeler onun gibi. Yani önü arkası kesilmiyor maşallah. Her yerden böyle haberler geliyor. Yani Japonya'da eskiden üniversiteden geliyor. Amerika'da geliyor. Rusya'dan geliyor. Türkiye'den geliyor. Afrika'nın Cape Town'dan geliyor. Güney Amerika'dan geliyor. Avrupa'dan geliyor. Her yerdeki üniversitelerden sürekli böyle bilimsel gelişmeler haykırılıyor. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Allah bizi yarattı diyor. Allah bizi var etti diyor. Biz hayatımızı, her şeyimizi ona borçluyuz diyor. Bu ne demek? Demek ki bir gün öldüğümüzde de Allah'ın yanına gideceğiz. Ve yaptıklarımızın karşılığını orada göreceğiz inşallah. Ahiret var olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemdeyiz. Çünkü Allah hidayet önderi olarak Mehdi'sini gönderiyor. Değil mi? Hidayet zaten Mehdi'de hidayete erdiren anlamında inşallah kelime olarak. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gönderiyor. Yani gökyüzüne aldığı bir ulurazm peygamberini Allah bu asırda, bu dönemde yeryüzüne indiriyor tekrar.
Ve Kur'an'da bildiriyor.
Ve Kur'an'da da evet ayetler buna işaret ediyor inşallah. Yani hiçbir dönemde olmayan bilimsel gelişmeler, hiçbir dönemde olmayan toplumsal ve coğrafi olaylar, yani çok büyük çapta, çok büyük etkiye sahip olan olaylar bu dönemde vuku buluyor. Allah çok büyük dünyanın her yerindeki sorunlardan hepsinden ayıklayıp her yere Allah'ın bembeyaz nurunu ulaştırmaya vesile edeceği elçisini gönderiyor. Bütün dünyaya gönderiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı. Yani dünyanın bir bölgesine mesela gelebiliyor. Yine peygamberler Allah bir bölgesine mesela gönderiyor. Öyle değil. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bütün dünyanın tamamına gönderiyor inşallah. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam da geliyor. Müslümanla Hristiyan aleminin birleşmesi. Hristiyan aleminin Müslüman olmasında en büyük katkıyı yapmak üzere inşallah geliyor. Peygamber Efendimiz bu durumu 200'ün üzerinde ya 300 tane belki de daha fazla hadisle ayrıntılı bir şekilde bildiriyor. Bu dönemde yani ahir zamanda olacak olaylara. Bu dönemde olduğunu biz Peygamber Efendimizin hadislerini okuduğumuzda ha evet diyoruz. Hadisli olanlar olduğuna göre demek ki biz o dönemdeyiz diyoruz. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam yaşıyor diyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam yaşıyor diyoruz. Yani olan depremler manası bu. Gökyüzündeki gök taşlarının sayısı artıyor. Anlamı bu anlama gelmesi için. Yani gök taşları bunu anlatıyor. Ay ve güneş tutulmaları 2 yıl arda arda Ramazan ayında 2 kere oluyor. Bunun için oluyor. Kabe baskını bunun için oluyor. Allah olaylarla bize bu gerçeği anlatıyor, ifade ediyor. Yani sallıyor artık yani insanların kendine gelmesi lazım değil mi? Sırf 99 yılında 5 büyüklüğünün üzerinde 20.832 tane deprem oluyor. Sırf 99 yılında. Ki önceki 3 asırda, 3 asır boyunca Amerikan Uluslararası Ulusal Deprem Biriminin bildirdiği rakamlara göre bu sayı yüzlerle bile ifade edilmiyor. İken sadece 99 yılında 20.832 tane 5 büyüklüğün üzerine deprem oluyor. Yani sallıyor. Allah dünyayı sallıyor. Etrafını göktaşlarıyla çeviriyor. Sel oluyor. Doğal afetler oluyor. Gönderiyor Allah, yapıyor. Ondan sonra ve hadiste vuku bulan toplumsal olayları yaratıyor Allah. Devletler yıkılıyor. Zalim melikler çıkıyor, onlar devriliyor. Müslümanlar zulüm altında oluyor. İşkenceler oluyor. Dünya her cümerç olur diyor hadiste. Her cümerçi ne demek yani? Her tarafta bir kargaşanın olması anlamında. Oldu mu? Evet oldu. Olmaya da devam ediyor birçok yerde. Allah'ın adı alenen inkar ediliyor. Du. İnşallah. Allah'ın adı alenen söylenemiyordu yani. Allah'ın adı alenen söylenemiyordu. Ama inkar edenler söylüyordu her tarafta. Böyle bir moda vardı. Buydu yani o dönemin. Geçtiğimiz özellikle 10 yıl, 20 yıl, 70'li yılların özellikle 60'lı, 70'li yılların ateizmin maksimuma çıktı doruklar. Doruk olduğu zamanlar. Ta ki 80 yılından sonra inşallah. Bunların hepsinin azaldığını, Allah'ın isminin yayıldığını ve dünyaya o nurun yavaş yavaş kapladığını görüyoruz. Peygamber Efendimiz hadislerle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın inşallah fiziksel durumunu da tarif ediyor. Yani fiziki özelliklerini tarif ediyor. Yani 1400 yıl sonra gelecek olan çok mübarek bir şahsın fiziğini tarif ediyor. Bu gaybi bilgi olur inşallah. Allah'ın ona bildirmesidir. Görmeden nasıl tarif edecek inşallah. Ve o kadar ayrıntılar var ki bakın hep beraber sunumda izleyelim inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam temiz ve huzurlu bir çehreye sahiptir. Yüzündeki anlam ifadesi oldukça temiz ve huzurlu bir çehreye sahiptir. Hadiste güzelliği temiz yüzünden, güzelliği temiz yüzünden yükselir. Sabah meltemi huzur veren çehresinden yayılır. Maşallah. Aynı zamanda onun simasından demek ki kitlelerinde etkileneceğini söylüyor. Değil mi? Bak temizliğin ve huzur veren meltemlerin yani yayılıyor demek ki. O çehre insanlara gösteriyor Allah o çehreyi ve insanlara huzur dağıtıyor. Sırf o çehresinin ifadesinden bile maşallah. Başka bir özellik Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnında bir yara izi vardır. Alnında bir iz olacağını değil mi? Hadiste bakın gösteriyor, anlatıyor inşallah. Başında bir ben, bir iz vardır inşallah başka bir hadiste. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnı parlak olacaktır. Alnı parlak olacak. Parlak alınlı birini çıkartacak. Mehdi Aleyhisselam inşallah. Hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. İnşallah. Yine yanağında bir ben olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Yanağında inciyi andıran, bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Yüzünde bir ben bulunacaktır, yüzünde bir ben vardır. Normalde ben koyu renkli olur. Pek aydınlatma terimiyle bağdaşmaz. Ama demek ki bu ben farklı, bilinenin aksine koyu renkte olmayan, incimsi bir yıldız gibi, yani teninin üzerinde, teni renginde ve parlak, yani, o renklerde parlak olan bir ben olacağını inşallah Peygamber Efendimiz söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanağında inciyi andıran bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Tekrar açıklamasını okuyorum. Burada da sadece ben kelimesi kullanılmamış, bu benim tüm nitelikleri açıklanmış, inciyi andıran yıldız gibi ve aydınlatan ifadeleri bu benim hem şekil hem de rengi hakkında detaylı bilgi içerir. Verilen tüm bu detayların bu benim koyu renkte değil, ten renginde bir ben olduğu anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnında hafif bir iç bükeylik vardır. Bunu ayrıntı, ya bak yani bu kadar detaylı ayrıntı bildiriyor Peygamber Efendimiz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif iç bükeylik vardır. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. Yanağında dışa çıkık bir beni vardır. Maşallah. Bütün ayrıntısıyla bildiriyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cildi parlaktır. Öyle parlak ki neredeyse cildinin asıl rengi görünmeyecek. Maşallah. Çok mübarek, müberra bir zat. Nurundan, inşallah onun parlaklığından cildinin kendi renginin bile neredeyse görünmeyeceğini söylüyor Peygamber Efendimiz maşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın iki kaşı arasında küçük bir çukur vardır. Yani tek kaş çatma çizgisi var. Normalde insan kaşını çattığında genelde iki tane olur. Nadir bir görülen bir özellik insanoğlunda. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da da iki kaş arasında küçük bir çıkıntı vardır. Yani tek bir tane kaş çatma çizgisinin olacağını Peygamber Efendimiz söylüyor. Şimdi bu kadar ayrıntılarıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Peygamber Efendimiz Allah'ın elçisi, son peygamber değil mi? Peygamberlik görevini yapan inşallah son peygamber inşallah. Ve bu zamana dikkat çekiyor. Ve o kadar demek ki önemli ve üzerinde durulması gereken bir konu ki hem olayları ayrıntısıyla anlatıyor Peygamber Efendimiz hem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerini anlatıyor. Bu aynı zamanda bir mucize gibi, yani Allah'ın gaybi açması, bu konuyla ilgili bütün bu detayları bildirmesi de hem dönemin hem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, o zatın ne kadar mühim ve önemli insan olduğunu, ne kadar mühim ve önemli bir zaman olduğunu inşallah bildirmesi açısından da çok önemli. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeyi hikmetsiz yaratmaz, hiçbir şeyi hikmetsiz olan bir şeyi, değil mi, kaderde bize göstermez. Peygamber Efendimiz'e bu kadar detaylı hadisleri bildirmesi de olayın ne kadar hikmete ve öneme değer olduğunu gösteren bir başka da delildir. İnşallah.
Evet, inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerinden bahsettin Onur Hocam. Ahlakından bahsedelim. Çünkü ahlakı çok üstün olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem detaylı olarak bildiriyor. Bakın biraz sonra okuyacağımız hadislerle detaylı olarak ahlakının güzelliğini bildiriyor. Maşallah. O yüzden ahlakı çok güzel olacağı için tüm Müslümanların, tüm insanların örnek alacağı bir zat olacak inşallah döneminde. Evet. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde Allah'ın Hadi isminin bereketi olacaktır. Dibel meşhur şiirlerini İmam Rıza'nın yanında okuduktan sonra şöyle dedi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam mutlaka kıyam edecek. Allah'ın isim ve bereketiyle zuhur edecek. Yani imamın kıyamı kesindir. O Allah'ın ismi ve bereketiyle kıyam edecektir. Evet, Hadi ismi Allah'ın bir ismi olduğu için onun ismiyle kıyam edecektir buyuruluyor. Bitkileri ve hayvanları sevmesi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bitkilere ve hayvanlara olan şefkati ve sevgisinden bahsedelim. Şöyle buyuruluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam uçan bir kuşa işaret ettiğinde kuş hemen bu emirle yere düşecek. Kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Onun hilafetinden, manevi liderliğinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. Maşallah. Birçok hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem detaylı olarak anlatıyor. Yani tek bir hadis değil, birçok hadis var bir konuyla da ilgili. Evet, hiç malı mülkü olmaması. O Hazreti Mehdi aleyhisselam dünyaya gönül bağlamaz ve bunun içinde taş üstünde taş yığmaz. Bakın çok önemli bir özelliği. Çünkü biz birçok insana baktığımızda iman etmeyen insanların ortak bir özelliği olarak bunu görüyoruz. Mal yiyip biriktirmeleri, Allah'ın kesin olarak yasakladığı bir durum. Mal yiyip biriktirmeleri ve Mehdi aleyhisselamın da hiç malı mülkü olmayacağını sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Evet, Hazreti Mehdi aleyhisselamın işleri çok hızlı halletmesi başka bir özelliği. Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. Yani Mehdi aleyhisselam döneminde inşallah bir yılda, normalde insanların önceden 20 yılda yaptıkları bir ilerleme onun devrinde bir yılda gerçekleşecek maşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın ilhamıyla insanları çok iyi tanıyacaktır. Aldığı kararlarda şahit gerekmeyecektir. Şöyle buyuruluyor. İmam Mehdi aleyhisselam ilahi bilgiye uygun olarak hükmedecektir. İnsanları kendi gerçekleriyle ve kendi iç halleriyle tanıyacaktır. Davud peygamber aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselamın kararları gibi onun hükümlerine de şahit gerekmeyecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam hiç kimse de olmayan ilimlerin sahibi olacaktır. Evet, şöyle buyuruluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın onun fıkıh bilgisi 10 aliminkine bedeldir buyuruluyor. İmam Sadık şöyle buyurdu. İlim 27 kısma ayrılmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece 2 kısmını elde edebilmiştir. Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edince diğer 25 kısmı da ortaya çıkacak ve insanlar arasında yayılacaktır. Yani hem kendisinin çok üstün bir ilme sahip olması, ilim sahibi olması, hem de bunu o dönemde insanlara yayması. İnsanların da bu ilimden faydalanacak olmasını anlıyoruz. Evet, bir başka hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilim ve hilmi herkesten daha çoktur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını taşımaktadır. Ve ahlakı da Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ahlaktır. Evet, Peygamberimizin ahlakına çok benzeyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem çok üstün bir ahlak üzerineydi. Bunu Allah ayetinde de bildiriyor. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam da yine peygamber gibi çok üstün bir ahlak üzerine olacak inşallah. Şimdi bu anlattığımız hadis-i şerifleri tüm kardeşlerimizin anlatması gerekiyor. Çünkü bu peygamberimizin emri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile müjdelenin buyuruyor. Bir emir bu. Bu emir doğrultusunda tüm müminlerin, tüm Müslümanların, bakın bu herkesin internet üstüne ulaşabileceği bir kaynak. Herkesin bunu yayması gerekiyor, anlatması gerekiyor. Peygamberimizin bir emri olarak ve yaşayacağımız bir dönem olarak. İnsanın yaşayacağı dönem hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor inşallah. Ve talebe olmasını istediği kişi hakkında da bilgi sahibi olması gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karda bile olsanız sürünerek ona ulaşın buyuruyor. Bakın böyle üstün bir zat, inşallah Allah bizi ona kavuştursun. Onun talebesi olmayı değil mi? Nasip etsin inşallah. O yüzden onun özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor.
İnşallah. Tabii Twitter'dan mesajlar geliyor. Genelde Kur'an'dan ve hadislerin işaret ettiği bu ahir zaman gerçeğiyle ilgili inşallah mesajlar geliyor. Biz de şimdi hadislerle Mehdi Aleyhisselam'ı ve Mehdiyet dönemiyle ilgili, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakıyla ilgili bayağı bir hadis söyledik inşallah. Şimdi ayetlerle Allah'ın elçilerinin galip geleceği, yani ahir zamanda Allah'ın elçilerinin, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın galip geleceğini, bu dönemde bir galibiyetin, İslamiyet'in bütün dünyaya inkişaf edeceğini inşallah işaret eden ayetleri inşallah okuyacağım. Mücadele Suresi 21. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sığınırız. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Şöyle düşünmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bundan 1400 yıl önce gönderildi bu dönemden. Peygamber Efendimiz'in döneminden sonra, yani Peygamber Efendimiz'in döneminde Allah elçilerinin galip geleceğini söylüyor. Demek ki Peygamber Efendimiz'in döneminden sonra herhangi bir dünya hakimiyeti ve dünya çapında büyük bir İslamiyetin, değil mi, egemen olduğu bir durum oldu mu? Yani bütün dünyayı kaplayan yok. Allah mekan ve yer bildirmiyor ve elçilerinin galip geleceğini söylüyor inşallah. Yani bütün dünya, bir bölüm değil. Elçilerin galip gelmesi, tüm dünyada inşallah galip geleceğini söylüyor. Saf suresi 8 ve 9. ayette şeytan Allah'sınız. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzerine gönderen O'dur. Öyle ki O'nu, yani hak din olan İslam'ı, bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Gelecekte, gelecek zamandaki bütün dinlere karşı üstün kılacaktır diyor. Allah vaat ediyor ki Allah'ın vaadi haktır. Peygamber Efendimiz'in döneminde bu vaadini Allah söylüyor inşallah. Ondan sonra nitekim yine herhangi bir şekilde İslamiyet'in tüm dünyaya hakim olduğu görüldü mü? Görülmedi. Bütün dinlere hakim olduğu görüldü mü? Görülmedi. Allah nasıl buyuruyor? Bütün dinlere karşı üstün kılacağım diyor. Demek ki üstün kılacağı bir döneme giriyoruz inşallah. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. pardon. Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de o dini, yani İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odur. Bütün dinlere demek ki İslamiyet'in hakim olacağı zaman Allah ne yapacak? Yani nasıl buyuruyor? Elçisini hidayetle ve hak dinine gönderecek. Elçisi kim? Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah. Çünkü bütün dinlere karşı İslamiyet'i hükümran edeceği zamanda Allah elçisini göndereceğini hidayetle inşallah, Mehdi demek zaten hidayet önderi manasına, hidayete erdiren anlamında Allah'ın izniyle manasına geliyor. Ve hak dinine gönderen odur. Hak dinine İslam inşallah. Başka hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın aynı zamanda dini özüne döndüreceği, değil mi? Peygamber Efendimiz'in zamanındaki hali gibi özüne döndüreceğini inşallah hadislerde söylüyor.
Bid'atlerden, hurafelerden uzaklaştırıyor.
Ve ayette de hak dinle gönderen odur diyor. Yani hak olan, sade ve doğru olan İslam üzerine inşallah göndereceğini söylüyor. Mesela ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. Ayet İbrahim suresi 14 ve 15. ayet. Arza. Ne demek arz? Dünya. Dünyaya Allah yerleşik kılacağını inşallah buyuruyor. Demek ki Müslümanlar bütün dünyanın her yerinde arza hakim olacaklar inşallah. İslamiyet hakim olacak. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Ki diğer ayetlere baktığımızda da elçisini bütün dinlere üzerine İslamiyet hakim kılmak üzerine göndereceğini söylüyor Allah. Dilediği elçisini demek ki arza sahip edecek Allah inşallah. Ve onun sözü haktır diye buyuruyor inşallah Allah. Enam suresi 73. ayette. Bu gelişmelerden demek ki anladığımız üzere çok kutlu ve çok özel ve çok güzel bir dönemde yaşıyoruz. Allah'ın İslamiyet'i hakim edeceği, bunun için çok nurlu, çok güçlü inşallah Allah'ın izniyle önderi, hidayet önderi olan Mehdi Aleyhisselam'ı da göndereceğini inşallah, gönderdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bütün olaylar Mehdiyet'le alakalı. Tüm bu sosyal ve coğrafi olaylar direkt Mehdiyet'le alakalı. Ve olan her olayın sonu İslamiyet'in hakimiyetine, yani insanlığın barışına, zenginliğe, güzelliğe, adaletin maksimum boyutuna, fakirliğin ve hastalığın ve birçok sorunun artık ortadan kalmama şeklinde çözüleceği zamana doğru hızla gidiyoruz. Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'la inşallah müjdeleşin diyor. İşte Mehdi Aleyhisselam'la müjdeleşiyoruz. Çünkü Mehdi Aleyhisselam çok güzel, çok özel bir insan. Allah'ın izniyle bunları yapacak. Bu da müjdeli haber. İki gün önce o Çin'deki bir çocuğa araba çarpıyor. Hiç kimse umursamıyor. Çocuk orada ölüyor. Çocuğun mesela kan akıyor. Orada öyle üzerine araba geçtiği için. Birisi geliyor mesela kenara alıyor. Devam ediyor yoluna. Yolu açıyor yani aklınca. Sanki böyle haşa bir insan değil de bir pislik varmış gibi yolda, anladın mı? Hani yol tıkanıyor. Arabalar geçiyor. Başka arabalar da üstünden geçiyor mesela. Gördükleri halde.
Evet.
Evet. Ya böyle sanki yolu tıkayan bir pislik varmış gibi haşa. Hani o insanı tenzih ederim. Kenara alıp yoluna devam ediyor hayret verecek şekilde. İşte bu aşamaya getiren Darwinist ve materyalist eğitimin sonucunda Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkıyor inşallah. Sevgiyi öğretiyor insanlara. Kardeşliği öğretiyor insanlara. İnsanlığı öğretiyor. Yani evrim insanı nasıl hayvanlaştırma amacındaysa din de Allah'ın varlığına inanmakla insanı insan yapma amacında inşallah. Yani onun üzerine bir doğru da inşallah İslam dini. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bu düşünceyi inşallah insanlara yayacak. Ve bütün dünya o ana kadar görülmediği çok güzel, çok mükemmel bir dönem yaşayacak inşallah. Tek konu şu, Allah'a iman ve samimiyet. Hocamız sürekli inşallah tekrar tekrar hatırlattığı bir durum. Allah'a iman etmek ve samimi olmak inşallah.
Allah söylüyor zaten, evet. Bildiriyor. Hani Peygamber Efendimiz de söylüyor, Allah'ın dininde böyle akış olacağından bildiriliyor. Yani Allah'ın dinine doğru insanların bir sel gibi akacağından bahsediyor yani Müslümanlığa doğru. Evet. O da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam'la mümkün olacağını söylüyor. Çünkü şu anda mesela hurafeler, bidatlar o kadar fazla ki işte bir kısım mesela hani hocalar, daha doğrusu müşrik, münafık karakterli hocalar diye kendilerini tanıtan müşrik ve münafıklar hep dini farklı anlattılar insanlara. Hep farklı gösterdiler. İşte mesela hadisleri farklı yorumladılar. Kendilerine istedikleri gibi yorumladılar. İşte bir hadise bir bakıyorsunuz mesela 7-8 tane yorum çıkartıyor adam. Ama kendi işine geleni mesela sunuyor. Ve bu şekilde de insanlara zor gösteriyor. Oysa Allah diyor ki dini kolaylık olsun diye insanlara gönderdiğini söylüyor. Ve Müslümanlık dininin kolay olduğundan bahsediyor Allah. Oysa bunlar, bu karakterdeki insanlar da dini sanki çok zormuş gibi yaşatıp o şekilde gösteriyorlar ve dinde olmayan gerçekleri, dinde olmayan şeyleri gerçekmiş gibi anlatıyorlar. Bu da insanları etkiliyor olumsuz yönde. İnsanların vebaline girmiş oluyorlar. Ama Peygamber Efendimiz de hadislerinde söylüyor. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bu dönemde ahir zamanda hurafeleri ve bidatleri ortadan kaldıracağını söylüyor. Bu inançların, bu düşüncelerinin, insanların bu tarzda fikirlerinin ortadan kalkacağını, tıpkı kendi zamanında olduğu gibi Kur'an ahlakıyla insanların yaşayacağını ve Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla bütün insanların olacağını, dolacağını söylüyor. Ve bu şekilde de insanların gerçek dini yaşayacaklarından bahsediyor. Bu da ancak ahir zamanda olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz. Bu şekilde de bize hatta Peygamber Efendimiz hadislerinde günümüzdeki teknolojiden de bahsediyor. Tam 1400 sene önce bizim günümüzdeki yaşanacak olaylardan bahsediyor. Cep telefonu, bilgisayar, televizyon, internet, bunlardan bahsediyor bir Peygamber Efendimiz 1400 sene önce. Bunları zaten günümüzde yaşıyor olmamız da bizlerin gelecekte yaşayacaklarımızı da göstermiş oluyor. Nasıl Peygamber Efendimiz bize televizyondan, internetten hani bahsettiyse teknolojik olarak, ahir zamandan da bu şekilde bahsediyor ve ahir zamanda bu gelişmelerin olacağından bahsediyor. Bu gelişmeler de ahir zamanda zaten söz konusu oldu, gerçekleşti. Bunlar da bize ahir zamanda yaşadığımızı gösteriyor zaten Peygamber tabii. Efendimiz'in hadislerinden
İnşallah. Anlıyoruz. Ama tabii bu hakimiyet, İslamiyet'in hakim olması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve onun talebelerinin 40 yıllık son derece fedakarane ve son derece delikanlı ve yiğit bir şekilde yaptıkları mücadele ile oluyor. Allah onun vesile ediyor inşallah. Normalde bu bütün Müslümanlara farz olan bir konu. İslamiyet'in hakimiyeti, İttihat-ı İslam için çalışmak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğe geldiği yani bu dönemde onun artık zuhur edeceği, kim olduğunu net olarak anlaşılacağı zamanda olan bu dönemde tüm Müslümanların canla başla İttihat-ı İslam için, anti-Darwinist, İttihat-ı İslam için mücadele etmesi gerekiyor. Allah'ın dinini ve bu konudaki hadisleri ve bu konudaki ayetleri herkese anlatması, ulaştırması gerekiyor. Yani bir kardeşimiz hani bu konuyla ilgili ne yapılması gerekir gibi bir soru sormuş da inşallah. Tüm Müslümanların üzerine aslında farz olan bir konu inşallah. Ve Allah bu çalışmayı zahiren sebep gösteriyor. Ve Müslümanların bu çabasının karşılığında da bütün dünyaya bu İslamiyet'i yayılıyor. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve onun talebelerinin Allah onları vesile ediyor inşallah. Onların vesilesiyle İslamiyet yayılıyor. Tabii tüm Müslümanların bu dönemde ne yapması lazım? Öyle oturması, hani oturup televizyon karşısında olayları izlemekte olmaması, böyle yapmaması lazım. Direkt cehd etmesi lazım. Yani bugün mesela Türkiye'nin birçok yerinden, dünyanın birçok yerinden kardeşlerimizin çabaları oluyor değil mi? Konferansları oluyor, ilanları oluyor. A9 TV'yi nasıl tanıttıklarını bize gösteriyorlar. Kitap dağıtıyorlar. Çeşitli şekillerde seminerler düzenliyorlar. Birçok faaliyet yapıyorlar işte. Bunu tüm dünyadaki bütün Müslümanların bu şekilde yapması gerekir. Aynı zamanda kendilerini yetiştirip son derece genel kültürlü, son derece bilimsel gelişmeleri son derece iyi bilip anti-Darwinist mücadele yapacak halde olmaları, çok iyi bilgilenmeleri gerekir inşallah. Yani her Müslüman oldukça atak, oldukça celalli, oldukça güçlü ve performanslı bir şekilde inşallah varını onu ortaya koyması gerekir.
Ve mücadele zaten evet. Şart. Allah her dönem
ve onunla söyleyelim, mücadele nasıl olacak? Fikirle. Fikri çalışma inşallah. Allah bu dönemde değil mi? Fikri çalışmayı bize farz kılıyor inşallah. Ve fikri yönden de en güçlü fikri temsil edecek karaktere ve güce ve o karaktere sahip olması gerekiyor Müslümanlar inşallah.
Zaten mücadele insanların hani adetullah gereği Allah her şeyde, her dönemde mücadeleyi gösteriyor. Peygamber Efendimiz de mücadele etmiş. Diğer peygamberlerimiz de aynı şekilde mücadele etmişler. Hep dönemlerinde bir mücadele var. Yani işte bazı bir kısım insanlar diyor ki işte diyor hani kişi tam olarak hani ne olacağını kanaati gelmediği zaman işte hani diyor birden olacak işte aniden sanki değişecek sanki sihirli bir değnek değecek anında değişecek gibi. Öyle değil.
Öyle değil evet.
Adetullah gereği çünkü Allah söylüyor mücadele olacak bir çalışma olacak. Çünkü birden olması zaten insanın aklının ihtiyarını da ortadan evet. kaldırır. Yani sabah kalktığın zaman bütün bunların oluyor olması insanın aklının ihtiyarını da yerinden kaldırır. O yüzden adetullah gereği insan bu mücadele içinde, zaman içinde yani bir çalışma sonucunda, bir mücadele sonucunda olacağını söylüyor zaten. Peygamber Efendimiz de aynısını söylüyor hadislerinde. Ya bir çalışmanın, bir bunun için mücadelenin olacağından bahsediyor. Bunun için de herkesin, bütün Müslümanların çalışması gerekiyor. Yani çünkü Allah'ın dinini bütün dünyaya yaymak esas amaç. Allah'ın dinini bütün dünyaya yaymaksa herkes çalışacak. Yani bir kişinin olmasıyla değil, herkesin mücadelesiyle, bütün Müslümanların mücadelesiyle olacak. O da dediğimiz gibi zaman içinde yani böyle sanki hemen bir anda her şey olacak kalktığımız zaman her şey birden anlattığımız gibi tertemiz, parlak, temiz işte her şey olmuş bitmiş gibi değil. Zaman içinde mücadeleyle olacağını söylüyor Peygamber Efendimiz de. Bu mücadeleye de herkesin de katılması gerekiyor. Nasıl hani bir yardım oluyor değil mi? Hani geçenlerde mesela Van'da deprem oldu. Nasıl herkes vatan ferver şekilde sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde birlik oldu. Herkes işte gerekli yardımları yaptı, gerekli konuşmaları, gerekli destekleri verdi. Biz de aynı şekilde mesela Japonya'da oldu, biz de aynısını yaptık. Bir birlik beraberlik var. Çünkü birlik beraberlik olduğu zaman kuvvet olur. Bugün Van'a bir yardım olmasaydı Van tek başına kendini toparlaması çok zor olacak. Çünkü bir sarsılma yaşamış. Ama bütün herkesin desteğiyle, bütün herkesin birlikte hareket etmesiyle bu süreç daha kısalıyor ve daha hikmetli bir şekilde sonuçlanıyor. Her şey nasıl birlik beraberlik içinde mümkün oluyorsa Müslümanlığı yaymak da aynı şekilde birlik beraberlik ve insanların dayanışması sonucunda olacak. Eğer tek bir kişinin mücadele etmesi ya da birkaç kişinin mücadele etmesiyle değil, herkesin, bütün Müslümanım diyen insanların bir arada mücadele etmesi. Yani sadece söyleyerek değil, ben Müslümanım diyerek bir mücadele olmuyor. Bunun için bir çalışma, bir çaba gerekiyor. Bunu da insanlara anlatarak ancak, insanlara söyleyerek, aktararak mümkün olabiliyor. Bir mesaj geldi herhalde.
Evet, kardeşimiz de diyor, bu söylediklerinizin diyor her platformda dile getirmesi lazım. Çünkü her şeyi yani bekleyen Müslüman olmaması gerekir diyor. Öyle oturan bir Müslüman olmaması gerekir diyor. Evet, kardeşimiz de doğru söylüyor. Metehan Aktem isimli kardeşimiz, evet.
Aynen.
İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 20'de Sayın Handan Oktar'la canlı sohbetler olacak. Program canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.